Muhterem hocam, kıymetli misafirler, değerli halkımız, Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği olarak düzenlediğimiz İnkılapçı Peygamberler konulu konferans ve etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz. Davetimizi duyarak ülkemizin dört bir yanından programımıza teşrif eden kardeşlerimize, bizleri kırmayarak programımıza katılan çeşitli vakıf ve derneklere, bizleri şu anda internetten canlı olarak takip eden kardeşlerimize, ayrıca siz değerli halkımıza teşekkür ediyor, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm.
Kıymetli misafirler, değerli halkımız, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği, tüm peygamberlerin getirdiği ortak dava ile artık kullara kulluk yapılmayacak. Allah göklerin de yeryüzünün de hakimi olarak bilinecek. Tüm kavimlerin ezilmişleri, kadınlar, köleler ve zayıf bırakılmışlar insan gibi yaşayacaklar. Kan davaları, ırk adına savaşlar, zulüm ve faizli alışverişler kaldırılacaktı. İnkılapçı peygamber, şirk ve küfür izlerini taşıyan cahiliye adetlerini kaldırmıştı. Medine kurulmuştu artık. İnsanlar ve toplumlar Allah'ın boyasıyla boyanıyordu. Her şey yeniden anlam kazanıyor, yepyeni bir inşa ile İslam medeniyeti adım adım kökleşiyor. Kardeşini kendi nesline tercih etme, anne baba kıymetini bilme, zayıf ve mazlumu savunma gibi ahlaki erdemler kazanılmaktaydı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Onun gerçekleştirdiği inkılap neticesinde yetişen nesiller hakkı canları pahasına ayakta tutacak, her şartta savunacak ve kınayıcıların kınamasından korkmayacaklardı. Hayattan çok ölüme özlem duyanlar şehitlik arzusuyla yanıp tutuşacak, Rablerine verdikleri sözleri değiştirmeyeceklerdi. İşte böyle nesillerin ve inkılapçı peygamberlerin mesajını anlamak maksadıyla düzenlemiş olduğumuz İnkılapçı Peygamber konulu konferans ve etkinlik programımıza tekrardan hoş geldiniz.
Hamdolsun alemlerin tek hakimi, göklerin olduğu gibi yeryüzünde tek idarecisi olan Allah Azze ve Celle'ye.
Hamdolsun bizlere doğru yolu göstermek için inkılapçı peygamberler gönderen ve gönderdiği peygamberleri katından bir yardım ile destekleyen alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye.
Selam olsun. Tevhidi hakim kılmak için mücadele etmiş, Allah'ın davası uğrunda nice sıkıntılara katlanmış tüm peygamberlere.
Ve selam olsun. Peygamberlerin sonuncusu, insanlığın önderi, şirki bertaraf eden, tevhidi hakim kılan, İslam medeniyetinin mimarı, inkılapçı peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olsun.
Her zaman olduğu gibi programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamak üzere Cumali Demirbağ kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun kardeşim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fela tad'u ma'allahi ilahan آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
De ki ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği bir elçisi, peygamberiyim. Ki göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin. Allah'a ve O'nun sözlerine inanmaktadır. O'na iman edin ki hidayete ermiş olursunuz. Araf 158. Kur'an tilavetinden dolayı Cumali Demirbağ kardeşimize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Güner Beyefendi'nin açılış ve selamlama konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun efendim.
Muhterem hocam, kıymetli misafirler ve değerli basın mensupları. Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği olarak Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz konferans ve etkinlik programımıza hoş geldiniz diyor. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği kurulduğu günden bu yana eğitim ve hizmet çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Muhterem Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin fikirlerini kendisine ışık edinerek kurulan bu hizmetin temeli 2006 yılına dayanmaktadır. birkaç gayretli insanın çabalarıyla yükselen bu hizmet, 2009 yılında Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği olarak filiz vermiştir. Derneğimizin gayesi ümmete faydalı, ilmi ve fikri seviyesi yüksek, asrın gerektirdiği gibi bilgi ve donanıma sahip, hakiki imana ulaşmış, güzel ahlak sahibi, yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin dininin hakimiyeti için meşru yollarla mücadele etme görevini idrak etmiş ve toplumuna hayırlı işlerde öncülük yapacak bir nesil yetiştirmektir. Ayrıca derneğimiz ihtiyaç sahibi ailelere aynı ve nakdi yardımlar yapmakta, birçok öğrencinin eğitim ve öğretim masraflarını karşılamaktadır. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkes için eğitimin gerekli olduğunu düşünerek hareket eden vakfımız, bu amaçla tefsir, siyer ve benzeri İslami ders ve sohbetleri halka açık bir şekilde yapmaktadır. İnşallah her yıl düzenleyeceğimiz konferans ve kermes etkinlikleri, şiir ve makale yarışmaları, kardeşlik geceleri ve diğer kültürel faaliyetlerimizle siz değerli halkımızın ihtiyaçlarına sizlerin maddi ve manevi destekleriyle cevap vermeye çalışacağız. Bu anlamda İslam davasına emeği geçmiş bütün büyüklerimizi rahmetle anıyor ve bu dava erlerinin açmış olduğu yolda bizlerin de yürümesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyor. Ayrıca programımızda emeği geçen kardeşlerimize ve sponsor firmalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Esselamu aleyküm.
Açılış ve selamlama konuşmasından dolayı Veysel Güner Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, şimdi de sırada İnkılapçı Nebi konulu şiir dinletisi için İzzet Taş kardeşimiz var. Kendilerini huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun kardeşim.
Ey sevgili Nebi, kara bulutlar sardı üzerimizi, yavrular kurşunlara hedef oldu, geçim derdi deyip unuttuk görevimizi, sen yine de ya Resulallah şefaatinle karşıla bizi. Ey sevgili Nebi, aramızda kalmadı hak hukuk, zalime kaldı meydan, huzur firar etti gönüllerimizden, tüm gönüllerden. Sevginin izi silindi yüreğimizden, unutuldu davan, terk edildi Kur'an, dağıldı medeniyeti İslam. Ey inkılapçı Nebi, sana sözümüzü tutamadık, senin yolundan saptırdılar, aldattılar, aldandık, unutturdular senin bir dava adamı olduğunu, unutturdular İslam medeniyetini nasıl kurduğunu. Yeter artık, akmasın mazlum ümmetin kanı, mezar olmasın yavrucaklara Filistin, Bağdat, Afganistan. Ne olur sen de duanla destekle bizi. Hasretin dayanılmaz oldu artık, şefkatine, merhametine, yetiştirdiğin öncülere muhtaç insanlık. Tevhidden uzak yaşamlar, her taraf karanlık, zulüm görüyoruz dünyanın dört bir yanında. Çok ağladık, çok horlandık, huzur kalmadı artık. Ve şimdi yeryüzü bir inkılap bekliyor. Hiçbir inkılap sancısız gerçekleşmiyor. Her zorluğu göze alman gerekiyor. Sen verdiğin için suç, sen getirdiğin için ceza, sen konuştuğun için mahkum olursun. Anadan, yardan, serden ayrılırsın ve Kur'an'a sarılırsın. Damla iken deniz, nefes iken tayfun olursun. derdini yazmak için derini kağıt, kanını mürekkep yaparsın. Makamlar, servetler verirlerse nefsini unutacaksın. Yalanlar, iftiralar, çamur fırtınalarına tutunursan hissiyatını terk edeceksin. Önünde demirden sertler yaparlarsa dişlerinle deneceksin. Dağları oyman gerekirse iğnelerle oyacaksın. Unutma, nerede olursan ol, küfrü ve cehaleti temelinden yıkacaksın. Hemen bir gün Kur'an'ın etrafındaki surların yıkıldığını görürsen, kemiklerini taş, etlerini harç, kanını su yapacaksın. Ve işte o zaman, o zaman gerçekleşecek özlediğin inkılap. Selam olsun bu inkılap uğruna zorlukları göze alanlara. Selam olsun davası uğruna Rabbine hakkıyla kul olmak için çaba gösterenlere. Selam olsun Allah'ın davası için yüreği dağlananlara. Selam olsun hakkın emanetini hakka lekesiz ulaştıranlara. Selam olsun bu uğurda koşturan dava adamlarına. Selam olsun, selam olsun.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Şiir dinletisinden dolayı İzzet Daş kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi de sırada Sinevizyon gösterimimiz yer alacak. Lütfen ışıklar.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok alanda inkılaplar gerçekleştirdiği halde bu inkılapları zorbalıkla yapmadı, ikrah ile yapmadı. Bu inkılapları gerçekleştirirken insanları ikna ile yapıyordu, kalpleri değiştirerek yapıyordu, fikirleri değiştirerek yapıyordu.
Hüzün günleriydi. Yeryüzünde güçsüz, zayıf bırakılanlara İyilik etme zamanı gelmişti. İnsanlar korku ve ümidi bir arada yaşıyordu. Ne zaman doğacak fecr-i sadık Allah'ım der gibiydiler. Yeryüzü hareket bekliyordu. Nereden, nasıl gelir, kim getirir bilinmiyordu. Herkesin beklediğini ehli kitap da bekliyordu. Hem de övünerek, kin besleyerek Mekke'nin ve Medine'nin müşriklerine karşı. Son peygamber gelecek ve biz onunla bir olup siz müşrikleri buradan süreceğiz diyorlardı. Anlayamadı önce Araplar, anlam veremedi Yahudilerin öfkeli sözlerine. Nereden bileceklerdi böyle konuşanların son elçi geldiğinde ona inanmayacaklarını. Mekke'nin büyükleri de bir şeylerin yaklaştığını seziyorlardı. Henüz fil ordusunun başına gelenler taptazeydi zihinlerde. Sahipsiz değildi Kabe, sahipsiz değildi şehirlerin anası Mekke. Ve Amine ile Abdullah'ın oğlu olarak dünyaya geldi beklenen peygamber. Atası İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi ve annesi Amine'nin rüyası gerçekleşmişti. Anasız ve babasız Rabbinin emaneti olarak büyüyecek, İmtihanın her çeşidine alıştırılacaktı yetim çocuk. Önce Muhammed oldu adı, sonra El-Emin. Mazlumların sesi, diri diri toprağa gömülen kız çocuklarının feryadı duyulacaktı artık. Ezilmişlerin kurtuluşu yakındı. Evet, büyük değişime hazırlanıyordu Mekke. 40 yaşına geldiğinde, Hira'da vahyin başlangıç noktasında bir ses omuzlarına yükledi büyük emaneti. Konuş denildi ve şöyle başladı konuşmaya. La ilahe illallah. Sizin Allah'tan başka ilahınız yok. Ben Allah'ın Resulüyüm. Bana tabi olun. bana itaat edin ve kurtulun. Uyardı kavmini bu sözlerle ve yaklaşıyor büyük gün, yaklaşıyor hesap günü dedi onlara. Bu söz her şeyi değiştirmişti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Onun gerçekleştirdiği inkılap neticesinde yetişen nesiller hakkı canları pahasına ayakta tutacak, her şartta savunacak ve kınayıcıların kınamasından korkmayacaklardı. Hayattan çok ölüme özlem duyanlar şehitlik arzusuyla yanıp tutuşacak, Rablerine verdikleri sözü değiştirmeyeceklerdi. Zalimlerin gözü korkmuştu. Rahat uyuyamayacaklardı artık. Müstekbirler büyüklenemeyecek ve zulmedenler nasıl bir inkılapla devrileceklerini yakında bileceklerdi. Tevhid gelmiş, şirkin beli kırılmıştı. Adalet zulme rıza göstermeyecek. Hak gelecek, batıl yok olacaktı. Peygamberin getirdiği davayla artık kullara kulluk yapılmayacak. Allah göklerin de yeryüzünün de hakimi olarak bilinecekti. İnkılapçı peygamber şirk ve küfür izleri taşıyan cahiliye adetlerini kaldırmıştı. Medine kurulmuştu artık. Eşya ve hayat Allah'ın boyasıyla boyanıyordu. Her şey yeniden anlam kazanıyor. Yepyeni bir inşa ile İslam medeniyeti adım adım kökleşiyor. Kardeşini kendi nefsine tercih eden nesiller geliyordu. Bugün yeni bir İslami uyanışın, yeni bir değişimin arefesindeyiz. İslam medeniyetini kuracak fedakar, çilekeş ve Rabbine aşık öncü nesiller geliyor. İnkılapçı peygamberin inkılapçı nesli geliyor. Şirkin belini kıracak, zalimin zulmüne son verecek bir nesil. Irak'ın, Afganistan'ın, Filistin'in hesabını sormaya, yetim bırakılan çocukların, namusu kirletilen kadınların hakkını almaya geliyor. Haydi Muhammed ordusunun erleri, uyanın, ayağa kalkın, tekbirlerle gürleyin.
Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor.
Müminler birleşin, kıyama durun. Sancağı göğsüne saplayın, surun. Ümit var onun, belki de yarın.
Sinevizyon gösterimizin hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, şimdi de kendi beste ve yorumlarıyla Grup Furkan huzurlarınızda. Buyurun efendim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم.
Siz üç sınıfa ayrıldığınız zaman amel defteri sağından verilenler yok mu? Ne mutludur o sağ ashabı. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbahtır o sol ashabı. Allah yolunda yarışıp öne geçenler yok mu? Onlar öne geçmiş öncülerdir. Onlar Allah'a yaklaştırılmış olanlardır. Onlar nimetlerle donatılmış naim cennetlerindedir.
Haydi yiğitler, söyleyin, kimdir öncü neslin eri?
Kardeşlerine ensar samimiyeti gösterendir.
Kimdir öncü neslin eri?
Öne geçmiş öncülerdir.
Kimdir öncü neslin eri?
Yalnız Allah'a ve Resulüne bağlı olandır.
Kimdir öncü neslin eri?
Rabbani ilmi şumullü bir hareketin prensiplerine bağlı kalandır.
Kimdir öncü neslin eri?
İnsanları kula kulluktan kurtarmaya çalışandır.
Kimdir öncü neslin eri?
İnsanları yalnız Allah'a kul olmaya çağırandır.
Kimdir öncü neslin eri?
Canını ve malını Allah'a satandır.
Kimdir öncü neslin eri?
Davasını şahsi arzularının önünde tutandır.
Kimdir öncü neslin eri?
Yeryüzünde fitne fesat kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar cihad edendir.
Kimdir öncü neslin eri?
Allah'a verdiği sözde sadakat gösterendir.
Kimdir öncü neslin eri?
Tevhid sancağını dünyaya dikip İslam medeniyetini kuracak olandır.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi.
İslam ordusunun
önderi sensin, hem bir abisin hem mücahitsin. Mücadelemizde bize örneksin. Sen inkılapçı bir peygambersin. Mücadelemizde bize örneksin. Senin bir peygambersin.
Güneş salimize, ay son elimize set koysalar yolumuza dönmeyiz.
Ya bu dava hakim olur, ya Rabbimiz zafer verir, ya da uğrunda ölürüz.
Başka demeyiz, ya da uğruna ölürüz. Başka demeyiz. Ümmetini kuşatan sağlam kalesin. Yolunu aydınlatan bir meşalesin. Sana rahmet peygamberi dense de, senin kılapçı bir peygambersin. Sana rahmet peygamberi dense de, senin kılapçı bir peygambersin.
Güneş salimize, ay solenimize set koysalar yolumuza dönmeyiz.
Ya bu dava hakim olur, ya Rabbimiz zafer verir, ya da uğrunda
başka demeyiz, ya da uğrunda ölürüz. Başka demeyiz, ya da uğrunda ölürüz. Başka demeyiz.
Kainata hükmetmeyi, insanlığı yönetmeyi
siz mi bilirsiniz, yoksa yaradan Allah mı?
Nefisleri ıslah eden bir düzeni yaratmayı
siz mi bilirsiniz, yoksa yaradan Allah mı? Siz mi bilirsiniz, yoksa yaradan Allah mı?
Rabbi göğe hapsedene, yeryüzü bizim diyene, İnsanlığa zulmedene biz karşıyız, biz karşıyız.
Biz karşıyız, biz karşıyız, zalimlere biz karşıyız. Biz karşıyız, biz karşıyız, kafirlere biz karşıyız.
Her mekanı, her zamanı kuşatıcı bir sistemi
siz mi bilirsiniz, yoksa yaratan Allah mı?
Hiç kimseyi kayırmadan adaletle hükmetmeyi
siz mi bilirsiniz, yoksa yaratan Allah mı? Siz mi bilirsiniz, yoksa yaratan Allah mı? Zalimlere biz karşıyız. Biz karşıyız, biz karşıyız, kafirlere biz karşıyız.
Madem yeryüzü Allah'ın, onun dediği olmalı.
Siz mi bilirsiniz, yoksa yaratan Allah mı?
Madem herkes noksan aciz, insan haddini bilmeli.
Siz mi bilirsiniz, yoksa yaratan Allah mı? Siz mi bilirsiniz, yoksa yaratan Allah mı?
Rabbi göğe hapsedene, yeryüzü bizim diyene, insanlara zulmedene biz karşıyız, biz karşıyız.
Kur'an'a çalışı diyen, kendisini ilan sayan,
davamıza engel olan kafirlere biz karşıyız. Biz karşıyız, biz karşıyız, zalimlere biz karşıyız. Biz davamıza engel olan kafirlere biz karşıyız. Biz karşıyız, biz karşıyız, zalimlere biz karşıyız. Davamıza engel olan kafirlere biz karşıyız. Davamıza engel olan kafirlere biz karşıyız. Davamıza engel olan kafirlere biz karşıyız.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Bugün sana gelen sesim feryat olsa da, beşikteki bebeğim yetim kalsa da, yarın inşallah duyulacak da
ellerden semaya.
Katletsen de neslimizi yenisi doğar. Bir gün sizi bu yetimlerin öfkesi boğar. Yarın inşallah duyulacak davamın gür sesi.
Sesi, davamın gür sesi.
Muhterem hocamızı davet etmeden önce kendileri hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 1965 yılında Adana'da dünyaya gelen muhterem Alparslan Kuytul Hoca Efendi, küçük yaştan itibaren İslami eğitiminin neticesinde Allah ona Kur'an ve sünnet dışında hiçbir fikri akımının tesirinden kalmayan sahih bir anlayış nasip etti. Yüksek öğrenimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesini tamamladı. Hoca Efendi Allah'ın yeryüzünde hakim mevkiine konulmadığını müşahede ediyor. Zulüm altında inleyen Müslümanlar ile günahlar içerisinde yaşayan gençliğin hali onu derinden üzüyordu. O daima Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyor, başka da bir şey demiyordu. Ümmetin içerisinde bulunduğu durumun ancak yeni bir diriliş hareketiyle kurtulacağına inanan Hoca Efendi, yaşıtlarının şahsi istikbalini düşündüğü gençlik yıllarında İslam'ın istikbalinin sancısını çekiyordu. Allah'a duyduğu muhabbet ve bağlılığı onu yerinde durduramıyordu. Bunun için tüm gün ve gecelerini İslam ümmetinin beklediği aydın, alim sıfatına sahip öncü bir neslin oluşması için sarf etmektedir. Muhterem Hoca Efendi uzun yıllardır devam ettiği Arapça, fıkıh, hadis derslerinin yanı sıra birçok illerde çeşitli ilmi konulara derse yapmakta, konferanslar vermektedir. Cuma akşamları yaptığı tefsir derslerini yıllardır aralıksız olarak devam etmekte olup bu dersler internetten canlı olarak yayınlanmaktadır. Tefsir dersleri ve konferanslar CD ve kaset olarak da ümmetin istifadesine sunulmuştur. Ümmetin kurtuluşu için büyük çabalar sarf eden, bu uğurda tüm hayatını vakfeden önder insanı, öncü neslin hocasını konferanslarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Muhterem hocam buyurun.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana innaka antel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlu lukdata min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, yeniden burada böyle bir program düzenlemeyi nasip ettiği için Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Bundan 1400 sene kadar evvel Hristiyanlık tamamen bozulmuş, Yahudilik tamamen bozulmuş, Budizm, Hinduizm gibi bir takım dinler ve şirk, Mekke'nin dini olan şirk ortaya çıkmış. Hepsi insanlığı saptırdıkça saptırmış ve Allah Azze ve Celle de son kez bir peygamber daha göndermek suretiyle insanlığı uyandırmak istemişti. Hristiyanlar Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görüyor ve İsa geldi, çarmıha gerildi, biz de onun sayesinde kurtulduk diyorlar. Artık ondan sonra istedikleri kadar günaha girebilirler. Amerika olup Afganistan'ı işgal edebilirler, Irak'ı işgal edebilirler. Çünkü Hazreti İsa gelmiş ve onlar için çarmıha gerilmiş nasıl olsa. Artık istedikleri gibi her günaha girebilirler. Nefislerinin her arzu ettiği şeyi yerine getirebilirler. Nasılsa Hazreti İsa gelmiş. Ve Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'in günahından dolayı tüm insanlığı günahkar olarak görmüş. Haşa, bu onların itikadı. Ve Hazreti Adem'i o günahından dolayı affedememiş olan bir Allah ve sonunda Hazreti İsa'yı göndermek suretiyle insanoğlunu bu günahtan kurtarmaya çalışmış. Ve Hazreti İsa gelmiş ve Hazreti Adem'in günahından dolayı günahkar olarak doğan bu insanoğlu için kendini feda etmiş ve çarmıha gerilmiş. Ve bundan dolayı insanoğlu o günahtan kurtulmuş. Böyle inanıyorlardı. Onlar Hazreti İsa'yı tanrılaştırırken, Allah'ın oğlu derken, Yahudiler de, onlar da Allah'ı insana benzetiyor. Allah hakkında öyle inançlar besliyorlardı ki, mesela Tevrat'a göre Allah Azze ve Celle haşa, cennette Hazreti Adem'i arayıp da bulamamış, Adem Aleyhisselam o haram olan meyveden yediği zaman vücudu açılmış, üstü başı açılmış ve cennetteki ağaçların arasına sığınmış. Fakat Allah Azze ve Celle onu aramış ve bulamamış ve ey Adem neredesin demiş. Yahudiler de böyle bir Allah'a inanıyordu. Mezhepler arasında çatışmalar almış başını gitmiş. Ehli kitap dünyası böyle olunca kitabı hiç olmayan Mekke'nin müşriklerini siz hesap edin. O günkü Hinduların durumunu siz hesap edin. Yeryüzünde o zaman Hinduların arasında 330 milyon kadar put yapılmış. İnsanoğlu böyle karanlıklar içerisindeyken ne din, ne ahlak, hiçbir şey kalmamış olduğu bir sırada Allah Azze ve Celle insanoğluna merhamet ederek yeniden bir peygamber gönderdi. Bütün peygamberleri göndermeden evvel Allah Azze ve Celle ortamı hazırlamıştır. İnsanoğlunun peygamberlere ihtiyacı var. Akıl her zaman doğru yolu bulamıyor. Birçok meselede akıl hata edebiliyor. Doğru yolu bulduğu zaman da nefsine hakim olamadığından dolayı yine doğruyu yerine getiremiyor. Aklın her meselede doğruya isabet etmesi mümkün değil. Doğruya isabet ettiği meselelerde de nefsine hakim olabilmesi mümkün değil. İnsanın illa kutsi bir kaynağa ihtiyacı var. O kutsi kaynaktan gelen talimat ile insan doğruyu bulabilir. Aksi halde insan doğruyu görse bile
ki bugün yeryüzünde bilimin hakim olduğunu görüyorsunuz ama bilimin hakimiyeti aklın hakimiyetiyle aynı değil. Bilim hakim olduğu halde akıl hakim değil. Bilim dünyanın her tarafında gelişmiş olduğu halde yine de her tarafta akıl hakimdir diyebilir misiniz? Bugün aklın dediği yapılıyor diyebilir misiniz? Akıl ve bilim mesela içkinin zararlı olduğunu, sigaranın zararlı olduğunu, zinanın kötü olduğunu, zararlı olduğunu, faizin ekonomiyi mahvettiğini söylediği halde yine de bütün bu günahlar her tarafta yaygın olarak mevcut değil midir? Demek ki bilimin hakimiyeti, bilimin gelişmesi aklın dediğinin yapılmasını gerçekleştiremiyor. Bilim doğruyu söylese bile akıl doğruyu söylese bile insanın aklı nefsinin baskısı altında olduğu için aklın dediğini bilimin dediğini yerine getirmiyor. İşte onun için insan hakim olabilecek olan kutsi bir kaynak lazımdı. Bilim şu şey zararlıdır der ama haramdır diyemez. Allah Azze ve Celle ise haramdır der. Bilimin haramdır demeye yetkisi yok. Sadece yasaktır, sadece zararlıdır diyebilir. Ama Allah Azze ve Celle onu yasaklıyorum der, haram kılıyorum der. İşte onun için insanoğlunun böyle bir kaynağa ihtiyacı vardı. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle sürekli olarak peygamberler gönderdi. Ve peygamberler gönderirken de zemin hazırladı, ortamı hazırladı. Kur'an-ı Kerim Araf suresinde buyurur ki biz hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek mutlaka o memleketi fakirlikle ve darlıkla, sıkıntıyla sıkmışızdır. O memleketin insanlarını fakirlikle ve sıkıntılarla sıktık ki ta ki peygambere iman etsinler diye. Çünkü peygamberlere ekseriyetle zenginler ve makam sahipleri karşı gelirler. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle peygamberin getirdiği akidenin kabul edilebilmesi için memleketleri fakirlikle ve kıtlıkla sıkar. İşte o zaman Allah'a dönüş başlar. Ve o zaman insanlar peygamberin dediğini düşünmek zorunda kalırlar. Onun için Araf suresinde öyle ifade olunuyor. Bir peygamber gönderilmeden evvel Allah ortamı hazırlıyor. Onları fakirlikle sıkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde dua etmişti. Kendisini kabul etmedikleri yıllarda, Mekke yıllarında ya Rabbi bana kıtlık yıllarıyla yardım et diye dua etmişti. Ve Allah azze ve celle kıtlık vermişti. Hazreti Musa aleyhisselamı hatırlayın. Bütün peygamberler hangi peygamber olursa olsun gönderildikleri zaman evvela ortam hazırlandı. Musa aleyhisselam da gönderileceği zaman yine ortamı Allah azze ve celle hazırladı. Tufan ile çekirge, haşerat gibi, kan gibi bir takım mucizelerle ortamı hazırladı. Onları sıktıkça sıktı. Hazreti Musa aleyhisselam peygamberliğini ilan ettiği zaman onlar reddettiklerinde Allah azze ve celle tufan gönderdi. Çekirge sürüsü gönderdi, haşerat gönderdi, kurbağa gönderdi, kan gönderdi. Her tarafta bu gibi mucizeler gerçekleşti. Her tarafta kurbağa kaynıyordu. Her taraf kan içerisinde kalıyordu. Her tarafta haşereler almış başını gidiyordu. Ve her seferinde Firavun ve etrafındakiler Hazreti Musa'ya yalvarmak zorunda kaldılar. Kur'an bu hadiseyi kısaca anlatır. Tevrat'ta ise daha uzun uzun anlatılır. Her seferinde Hazreti Musa'ya gelip yalvardılar. Ey Musa, Rabbine yalvar da şu beladan bizi kurtarsın. Her taraf kurbağa kaynıyor. Tencerelerin içinden, kapkacağın içerisinden kurbağa çıkıyordu. Her tarafta kan vardı. Her tarafta tufanlar kopuyordu. Allah Azze ve Celle bu şekilde Hazreti Musa'nın kabul edilebilmesi için zemin hazırlıyordu. Hatta daha evveline giderseniz, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hazırlanışına bakacak olursanız, zemin hazırlandığı gibi peygamber de hazırlanıyordu o kutsal vazife için. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'ın sarayda büyümesini takdir etti. Musa Aleyhisselam'ın sarayda büyümesinin hikmetlerinden birisi de şuydu. İsrailoğulları Hazreti Musa'nın aşireti, onun milleti kölelik yapıyordu yıllardan, uzun yıllardan beri. Firavun'un aşiretinin kölesi olmuşlardı. İsrailoğulları Kıptilerin kölesi olmuştu yani. Bu şekilde onların ruhlarına sinmişti kölelik. Ve işte onların içerisinden bir peygamber göndermek istiyordu Allah. Onlar ezildikçe ezilmişti. Kasas suresinin ilk sayfasında buyurulduğu gibi, Firavun milletin aşiret aşiret bölmüş, Şia Şia, taife taife, parti parti bölmüştü. Oğlanları kesiyor, kızları sağ bırakıyordu. Ve Allah Azze ve Celle de onları kurtarmak istiyordu o zulümden. İşte o zaman Allah onların içerisinden bir Musa yarattı. Fakat o Musa'nın İsrailoğullarının yanında büyümesini de istemiyordu. Çünkü o zaman Hazreti Musa'nın yarın o büyük görev yerine getirebilmesi mümkün olmayacaktı. Köle ruhlu bir Musa, İsrailoğullarının içinde yetişmiş olan, onlarla beraber kölelik ruhunu almış olan, köle ahlakına sahip olan, ezik büzük olan bir Musa o görevi yerine getiremezdi. Bütün peygamberler çünkü inkılap için gönderilirler. Onun için böyle bir inkılabı yerine getirebilmesi için ezik büzük bir insan olmaması lazımdı Hazreti Musa'nın. Allah Azze ve Celle o yüzden Hazreti Musa'nın sarayda büyümesini takdir etti. Sarayda yetişen Hazreti Musa kendine güven duyan, eziklik duymayan bir insan olarak yetişti. Demek ki yeryüzünde Allah Azze ve Celle ne zaman bir inkılap gerçekleştirmek istese, o inkılabı gerçekleştirecek olan liderleri ve onların peşinden gidecek olanları, onların ezik büzük olmasına izin vermiyor. Hazreti Peygamber de aynı şekilde. Peygamberimizin doğumundan 50 gün evvel gerçekleşmiş olan o hadiseyi hatırlayın. Elem Tere suresinde anlatılan, Fil suresinde anlatılan olayı hatırlayın. Ebrehe'nin ordusuyla gelip de Kabe'yi yıkmak isteyişini hatırlayın. Allah Azze ve Celle ona Kabe'yi yıktırtmadı. Çünkü Mekke'de bir Hazreti Muhammed dünyaya gelecekti. Dünyanın lideri olacaktı Hazreti Muhammed. Dolayısıyla esir olarak büyümemesi lazımdı. Ebrehe'nin emrinde olan bir insan olarak büyümemeliydi. Esir olmamalıydı. Çünkü yarın insanlara, bütün dünyaya meydan okuyacaktı. Bütün dünyada inkılaplar gerçekleştirecekti. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle'nin onu koruması gerekiyordu. Kabe'nin hatırı için değil sadece. Kabe'nin de hatırı var. Ama Hazreti Muhammed'in de hatırı var. Haddi zatında onun da ötesinde Allah yeryüzünde yeni bir hareket meydana getirmek istiyor. Onun da bir hatırı vardı. Hem Kabe'nin hatırına, hem Hazreti Muhammed'in hatırına, hem de yeni bir hareket meydana gelecek. İnkılabi bir hareket, bütün dünyayı değiştirecek olan bir hareket, şirkin belini kıracak olan bir hareket. Dolayısıyla Allah o hareketin mensubu olacak olan kimselerin esir olmasını istemiyordu. Abdülmuttalib Kabe'nin örtüsüne sarılmış Allah'a yalvarıyordu. Putperestler Allah'ı kabul ediyorlardı. Allah'a secde ediyorlardı. Onların putperest olmasına bakmayın. Onlar putları ilah olarak görürken sadece hakiki ilah olan Allah'la kendi aralarında aracı olarak görüyorlardı. Yoksa Allah'ı inkar etmiyorlardı. Mekke'de Kabe'nin örtüsüne sarılmış Abdülmuttalib yalvararak, ağlayarak Allah'a dua ediyordu. Ya Rabbi diyordu, herkes kendi evini korur. Sen de kendi evini koru. Bizim bu Ebrehe'ye ve ordusuna karşı koymaya gücümüz yok. Herkes kendi evini koruduğu gibi sen de kendi evini koru ey Rabbim diyordu. Allah Azze ve Celle onlara Allah'ın yardım ettiğini göstermek istedi. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin yardımı geldi. Yıllarca bu olaydan sonra, yıllarca Mekke'nin putperestleri putları terk ettiler. ve sadece ve sadece Allah'a itaat ve ibadet ettiler. Putları terk ettiler, şirki bıraktılar. Fakat sonra tekrar müşrikleştiler. Kısa sürdü bu olay. Tekrar şirke düştüler. Allah Azze ve Celle peygamberini göndermeden evvel onlara la ilahe illallah'ı öğretiyordu aslında. Allah'a yalvarıyorlardı ve Allah da onlara yardım ediyordu. Aynı zamanda peygamberin esir olmasını da engelliyordu. Bu şekilde peygambere zemin hazırlanmış oluyordu. Mekkeliler o olayı hatırlıyorlardı. Kur'an-ı Kerim peygamberimize hitap ederken "Elem tara keyfe feala rabbuke bi ashabil fil" der. Görmedin mi Resulüm? Hadisatında peygamberimiz tabii ki görmemişti. Daha o zaman doğmamıştı. O olaydan 50 gün sonra doğmuştu. Fakat Allah ona hitap ederken görmedin mi der. Yani herkes hatırlıyor ey Resulüm. Herkes hatırlıyor ve sen onlardan öğrendin. Hatta o kuşların atmış olduğu taşlar hala yollardaydı. Hazreti Ayşe bile hatırlar. O bile der ki biz çocukken o taşlarla oynardık. İşte ey Resulüm sen onlardan öğrendin o hadiseyi. Bu şekilde senin için zemin hazırlandı. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberini o azim görev için hazırlıyordu. Peygamberimizin annesi de böyle bir hadise anlatır. Amine bir gün kendinden bir nurun fışkırdığını gördü. O nurun Suriye'deki Basra'daki kaleleri aydınlattığını gördü. Ve şöyle bir ses işitti. Gayıptan bir ses işitiyordu Amine. Kendisine şöyle söylendi. Sen karnında yarının lideri olacak olan bir insanı taşıyorsun. Senin karnında dünyanın lideri bulunuyor. Onu doğurduğun zaman Allah'a şöyle dua edeceksin. Ya Rabbi onu sana bütün kötülüklerden sana emanet ediyorum. Böyle diyeceksin ve adını da Muhammed koyacaksın. Amine bu şekilde bir ses duyuyordu. Rivayetler bu şekilde gelmiştir. Allah Azze ve Celle Hazreti Amine'yi de bu şekilde hazırlıyordu ve onun bu şekilde olayı anlatmasını istiyordu. Daha sonrasında Allah Resulü dünyaya geldiği zaman herkes bu gibi hadiselerle aslında tevhide hazır idiler. Fakat yine de müşrikler mücadele ediyorlardı. Çünkü onların saltanatlarının ellerinden gideceğine inanıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir gün görev verildi. Hira Dağı'ndayken melek geldi ve kendisine görev verdi. Peygamberimize vahyin gelmesi demek, yeryüzünde inkılapların başlaması demekti. Her alanda artık inkılaplar başlayacaktı. Onun için hazırlanıyordu Hazreti Muhammed. Kendisi hiçbir şeyin farkında değildi. Ama Allah onu hazırlıyordu. O daha doğmadan insanları hazırlıyordu. Kur'an ifade eder. Buyurur ki ey Resulüm sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Ve sen peygamberlik diye bir şey bilmez ve böyle bir şey beklemezdin. Evet hakikaten de öyleydi. Zaten öyle olduğunun delili şudur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiği zaman Efendimiz kendisine gelenin ne olduğunu anlamamıştı. Acaba nedir? Şeytan mı geldi yoksa cinlendi mi kendisi? Ondan korkuyordu. Cinlendiğini zannetti. Çünkü melekleri Araplar biliyorlarsa da fakat peygamberimiz o meselede ciddi bir bilgiye sahip değildi. Vahiy nasıl gelir, görev nasıl verilir bilmiyordu. O yüzden hatta kendisine cinin geldiğini, şeytanın gelmiş olabileceğini düşünüyor. Ve insanlar kendisini Muhammedül Emin olarak tanıyorlarken ondan sonra cinlenmiş Mecnun Muhammed diyecekler diye korkusundan intihar etmeyi bile düşünmüştü. Dağın yüksek yerlerine çıkıp aşağıya atlamayı düşünüyordu. Fakat Allah Azze ve Celle Cebrail'i göndermek suretiyle Cebrail geliyor ve dağdaki intiharı düşünen Hazreti Muhammed'e diyordu ki ey Muhammed sen Allah'ın Resulüsün ben de Cebrail'im. sana gelen melektir, şeytan değil. Korkma diyordu Cebrail ona. Allah'ın rahmeti geldi sana. Bu şekilde Hazreti Peygamber'e vahiy verilmiş ve görev verilmiş idi. Artık yeryüzünde bir hareket başlıyordu. Hanımı Hatice annemiz Efendimiz rahatlatmak istiyordu. Efendimiz çok heyecanlıydı. Bütün dünya karanlıklar içerisinde, ehli kitap bile kitaplarını bozmuşlar. İsa'yı tanrılaştırmışlar. Her birisi bir şirk içerisinde. Ne yapacağını o yüzden Peygamberimiz bilemiyordu. Ve vecedeke dâllen fehede. Ey Resulüm, Rabbin seni yolunu şaşırmış olarak ne yapacağını bilemez bir vaziyette bulmadı mı? Ve sana hidayet etmedi mi? Sen insanları karanlıklar içinde görüyordun ama ne yapacağını da bilmiyordun. Rabbin sana göstermedi mi? İnne aleyna lel hude. Hidayet yolunu göstermek bizim görevimiz. Rabbin sana göstermedi mi ey Resulüm? Ve Hatice annemiz Efendimizin bu heyecanını görüp diyordu ki ya Resulallah, biraz uyusan, çok heyecanlısın, uyumuyorsun. Yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirecek olan bir insan elbette ki heyecanlı olacaktı. Efendimiz buyurdu ki ya Hatice, artık uyku devri çoktan geçti. Allah bana bir vazife verdi. Yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirme vazifesini verdi bana. Artık uyku devri bitti benim için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden şöyle buyurur. Hani siz peygamberimizi sadece rahmet peygamberi olarak duydunuz. Öyle anlattılar. Peygamber yanlış tanıtmak isteyenler, Allah'ı yanlış tanıtanlar, yanlış Allah anlatanlar, yanlış kitap anlatanlar, elbette ki yanlış Hazreti Peygamber anlatacaklar. Onlar Hazreti Peygamber'i sadece rahmet peygamberi olarak anlattılar. Sadece ibadet öğreten, ahlakı öğreten bir peygamber olarak anlattılar. Söyler misiniz bana, bütün dünyada inkılaplar gerçekleştirmek üzere görevlendirilmiş olan bir insanın sadece ve sadece ibadetle, ahlakla bu inkılapları gerçekleştirebilmesi mümkün müdür? O günkü Mekke Cumhuriyeti'ne, o günkü Bizans süper gücüne, İran süper gücüne karşı sadece namazla, ahlakla karşı koymak mümkün müdür? Allah Azze ve Celle peygamberinin neden gönderildiğini kendisi de anlatır, peygamberi de anlatır. Ey Resulüm, biz sana bu kitabı verdik ki insanlar arasında adaletle hükmedesin. Yeryüzünün her tarafında insanların üzerinde bu kitabı hakim kılasın. De ki onlara, İnni Resulullah ileykum cemi'a. Ben hepinize gönderilmiş bir peygamberim. Hepinize gönderilmişim, belli bir kavme gönderilmedim. Dolayısıyla bütün dünya peygambere hedef olarak gösteriliyor. Bütün dünya hedefi olan bir insan bunları sadece vaaz-ı nasihatla yapmış olabilir mi? Allah Azze ve Celle öyle ifade ediyor, peygamberi de şöyle ifade eder. Peygamberimiz buyurur ki ben rahmet peygamberiyim ve ben aynı zamanda harp peygamberiyim, savaş peygamberiyim. Allah Resulü bunu böyle ifade ettiği halde hala onu sadece rahmet peygamberi gibi anlatanlar. Nasıl ki Araf suresinde Kur'an buyurur. Ele lehul halku vel emir. Dikkat edin. Yaratmak da Allah'a aittir. Emretmek de Allah'a aittir dediği halde. Sadece yaratan, rızık veren bir Allah öğretenler. Emreden, kanun koyan bir Allah öğretmeyenler. Allah'ın o yönünü hep ihmal etmek isteyenler, onu anlatmayanlar olduğu gibi peygamberimizi de yalnız rahmet peygamberi olarak anlatanlar. Harp peygamberiyim diyor Hazreti Peygamber. İmam Ahmed'in müsnedinde geçen hadisten. Hazreti İsa aleyhisselam da böyle söylemişti. Ben dünyaya sulh getirmeye, barış getirmeye gelmedim. Ben kılıç getirmeye geldim demişti Hazreti İsa.
Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber!
peygamberlerin vazifesi aynıydı. Ve hiçbir peygamber sadece vaaz-ı nasihat etmek için gönderilmedi. Çünkü o zalim diktatörler sadece vaaz-ı nasihatla o saltanatı bırakacak değillerdir. Hazreti İsa aleyhisselam şöyle söyler İncil'lerde: "Ey Rabbim, göklerde senin iraden gerçekleştiği gibi yerde de senin iraden gerçekleşsin. Gökte senin dediğin olduğu gibi yerde de senin dediğin olsun." Hazreti İsa aleyhisselam söylüyor bunu. İncil'lerde geçiyor. Her ne kadar 2000 yıldan beri kilise laikliği kabul etmişse de kendilerinin elindeki İncil'de bu yazıyor. Açıp bakabilirsiniz. Göklerde senin iraden gerçekleştiği gibi yerde de senin iraden gerçekleşsin ey Rabbim, diyordu Hazreti İsa. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerini aynı maksat için göndermiş idi. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir taraftan insanların dine bakışını değiştirdi. İnsanlara göre din demek sadece ahlak kuralları demek idi. O gün insanların din anlayışı buydu. Sadece ahlak kuralları ve bir takım şekilsel ibadetler. Bugün de birçok insanın dine bakışı bundan başka bir şey değil. Peygamberimiz insanlara dine nasıl bakmaları gerektiğini öğretti. En büyük inkılabını bu alanda gerçekleştirdi. Din sadece bir takım ahlak kurallarından ibaret değildir dedi. Sadece Allah ile kul arasındaki basit bir ilişkiden ibaret değildir dedi. Allah sizin hayatınıza karışan bir Allah'tır dedi. Dinin zaten Arapçadaki karşılığı da bu. Din demek düzen demek, nizam demek. Allah'ın dini demek, Allah'ın nizamı demek. Dolayısıyla Hazreti Peygamber onlara dinin ne manaya geldiğini evvela öğretmesi gerekiyordu. Onlara din sadece ahlak kurallarından ibaret değil dedi. Nasıl bir din anlayışına sahip olmaları gerekiyorsa onu öğretti. Hayatınızın her alanına karışan bir din, doğumunuzdan ölümünüze kadar size karışan bir Allah, size karışan bir peygamber, onların dediği şekilde yaşamak zorundasınız. Hazreti Peygamber evvela onların din anlayışını değiştirdi. Allah sizin para kazanmanıza da karışır, parayı harcamanıza da karışır. Sadece namazı anlatmaz, orucu anlatmaz. Allah size mirası nasıl taksim edeceğinizi de öğretir. Allah size kime nasıl bir ceza vereceğinizi de öğretir. Allah size kılık kıyafetinizin nasıl olacağını da öğretir. Allah size neyi yemeniz gerektiğini ve neyi yememeniz gerektiğini de öğretir. Din bütün hayatı içine alır. Bireysel ve toplumsal hayatı düzenlemek için Allah dinini gönderir. Sadece ahlak kurallarını öğretmek için değil. Ama dini o şekle soktular. Sadece ahlak kurallarıymış gibi öyle ortaya koydular. Onların işine geldiği şekilde bir din anlayışı ortaya koydular. Hazreti Peygamber insana bakışı da değiştirdi. İnsanlar kendilerini güç ve kuvvet sahipleri, kendilerini büyük görüyorlardı. Bir spermden yaratıldıklarını unutuyorlardı. Çamurdan yaratıldıklarını unutuyorlardı. Güç ve kuvvet ellerine geçince benim dediğim olur diyorlardı. Artık o zenginler ve makam sahipleri bir Firavun oluyordu, Nemrut oluyordu, Karun oluyordu. Hazreti Peygamber geldi ve bunu değiştirdi. Siz dedi, sadece bir spermden yaratıldınız, haddinizi bilmek zorundasınız. Onlara spermden yaratıldıklarını anlattım. İnsan bir yönüyle üstün bir varlık, bir yönüyle de basit bir varlık. Mayasının hamur olmasından dolayı basit bir varlık. Mayasının toprak olması, çamur olması, bir spermden yaratılmasından dolayı o yönden basit bir varlık. Fakat diğer taraftan da üstün bir varlık. Ehsen-i takvim suretinde yaratılmış olan bir varlık. meleklerin bile secde ettiği bir varlık. Ve iskunna lil melaiketi scudu li ademe fesecedu. Bir zamanlar Allah meleklerine demişti ki, Adem'e secde edin, hepsi secde ettiler. İlla iblis secde etmedi. Bir yönüyle böyle meleklerin secde ettiği bir varlık. Allah Azze ve Celle bu iki zıt şeyin bir varlıkta toplandığını anlattı yani. İnsan bir yönden değerli, bir yönden basit dedim. Mayası yönünden basit. Fakat yeryüzünde Allah'ın verdiği şeref ve Allah'ın verdiği vazife yönünden üstün. Melekler bile kendine secde etmiş. Dolayısıyla insan bu gerçeği unutmayacak. Kur'an buyurur: "Ve la tekunu kellezine nesullah." Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Unutursanız fe ensahum enfusahum, Allah da size sizi unutturur. Yani çamurdan yaratıldığınızı unutursunuz ve yeryüzünde güç ve kuvvet elinize geçince benim dediğim olacak der, bir firavun kesilirsiniz. Yahut da fakirseniz, zayıf, aciz iseniz, o zaman da meleklerin size secde ettiğini unutursunuz ve o firavunlara kulluk edersiniz. İnsanlık şerefinizi unutursunuz. Kula kulluk yapmaya başlarsınız. İşte onun için insan, insana doğru bakmalı. Bir yönüyle sperm'den yaratıldığını unutmayacak. Diğer taraftan da meleklerin kendine secde ettiğini de unutmayacak. Sperm'den yaratıldığını unutmadığı zaman firavun olamaz, Karun olamaz. Meleklerin kendisine secde ettiğini unutmadığı zaman da o firavunlara kul köle olamaz. Onun için Hazreti Peygamber insana bakışı öğretti. Onlara dünyaya bakışı da öğretti Peygamberimiz. Nasıl bir dünya hayatı? Kur'an'a göre, Peygamberimize göre dünya hayatı ve dünya nimetleri farklı şeyler. Dünya nimetleri basit ama dünya hayatı çok kıymetli. O dünya hayatının sayesinde ebedi cennet veya ebedi cehennem var. Ama dünya nimetlerine gelince onlar basit. Kur'an-ı Kerim dünya nimetlerini sayar. Zalike meta'ul hayati dünya. Bunlar dünya hayatının basit geçimliğidir. Vallahu indahu husnul me'ab buyurur. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır der. Dolayısıyla ey insanlar, dünyayı koymanız gereken yere koymalısınız. Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu inkılaplardan birisi buydu. Dünyayı koymaları gereken yere koymalıydı insanlar. Dünya hayatını önemsemeliydiler. Dünya nimetlerini önemsememeliydiler. Hazreti İsa da aynı noktaya işaret etmişti. Hazreti İsa Aleyhisselam İncil'lerde der ki, ey insanlar, hiçbir insan aynı anda iki efendiye hizmet edemez. Hem Allah'a hem de maddeye, servete. Hiçbir zaman aynı anda iki efendiye hizmet edemezsiniz. Allah'ın sizi aç bırakacağından mı korkuyorsunuz? Bakın kuşlara, sabahleyin yuvalarından çıkıyorlar aç olarak, akşamleyin yuvalarına tok olarak dönüyorlar. Bakın onlara, siz kuşlardan daha değerlisiniz. Onları doyuran Allah sizi doyurmaz mı? Elbise bulamayacağınızdan mı korkuyorsunuz? Bakın çiçeklere ve ağaçlara. Bakın, göreceksiniz. Onları Allah nasıl da güzel giydiriyor. Siz onlardan daha değerli değil misiniz? Onları giyindiren Allah sizi giyindirmez mi? Hazreti İsa Aleyhisselam bu sözleriyle çalışmayın demiyordu. Ruhbanlığı onlara tavsiye etmiş olmuyordu. Hazreti İsa bu sözleriyle gayreti, mücahadeyi emretmiş oluyordu. Sabahleyin çıkın evinizden diyordu ama hiçbir zaman servetin kulu kölesi olmayın. Çalışın ama dünya perest olmayın. Ve hiçbir zaman Allah'ın sizi aç bırakacağını düşünmeyin. Kuşları aç bırakmayan sizi mi aç bırakacak? Bu şekilde Hazreti İsa Aleyhisselam aslında şu mesajı vermiş oluyordu. Kendisinin inkılap yapmak üzere geldiğini anlatmış oluyordu. Çünkü kıymetli kardeşlerim, Eğer birisi, bir hareket veya bir lider veya bir peygamber yeryüzünde inkılaplar yapmak istiyorsa, evvela insanları kadrosunu dünya sevgisinden kurtarmak zorundadır. Dünya sevgisiyle kalpleri dolu olanların hiçbir zaman yeryüzüne inkılaplar yapması mümkün değildir. Onun içindir Hazreti İsa Aleyhisselam böyle konuşuyordu. Çalışın ama dünyayı böyle göklere çıkartmayın. Dünya perest olmayın demek suretiyle görevinizi yapın diyordu. Görevinizi yapmazsanız yeryüzünde fitne ve fesat olur. Siz dünya perest olursanız görevinizi yerine getiremezsiniz. Mücadele edemezsiniz. Menfaatlerinizi düşünürsünüz. Mücadeleye katılmazsınız. Paranızla, malınızla, canınızla, evlatlarınız ile cihada katılmazsınız. Dünya perest olduğunuzdan da ötürü o zaman görevlerinizi yapmazsınız. Onun için bütün peygamberler aynı noktaya işaret ettiler. Bütün peygamberler insanların kalbindeki o dünya sevgisini kaldırmaya çalıştılar. Çünkü yeryüzünde inkılaplar yapacaklardı. İnkılap yapacak olanlar dünyayı seviyorlarsa hiçbir şey yapamazlar. Kendi iç alemlerinde inkılaplar yapmayanlar alemlerde mi inkılap yapacaklar? Kendi iç dünyalarında inkılap gerçekleştirmemiş olanlar nasıl olur da dış alemde inkılaplar gerçekleştirebilirler? İşte onun için bütün peygamberler dünyayı koymamız gereken yere koyalım diye gayret gösterdiler. Ve o alanda da inkılaplar gerçekleştirdiler. İnsanların dünyaya bakışını değiştirdiler. Eğer Ebu Bekirlerin, Ömerlerin dünyaya bakışı değişmemiş olsaydı, o zaman Ebu Bekir, Ebu Bekir olabilir miydi? Ömer, Ömer olabilir miydi? Söyler misiniz? Onların o noktaya gelebilmesi, o dünya sevgisinden kurtulduktan sonra mümkün oldu. O yumuşaklığıyla tanıdığınız Hazreti Ebu Bekir, gidelim ya Resulallah Kabe'de haykıralım diyordu. Gidelim Kabe'de İslam'ı anlatalım. Efendimiz daha vakti saati gelmedi dese de Ebu Bekir ısrar ediyordu. Ve o yumuşak Ebu Bekir çıkıp bir konuşma yapıyordu. Ve kendisini çok şiddetle dövüyorlardı. Şiddetle dövdüler ve hatta öldü zannedip böyle bıraktılar. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Bekirlerin, Ömerlerin bu hale gelmesi, Efendimizin onların kalplerinde gerçekleştirmiş olduğu o inkılapların sayesinde oldu. Yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirecek olanlar evvela dünyayı koymaları gereken yere koymayı öğrenmeli. Aksi halde görevlerini yapamayacaklardır. O dünya sevgisi onların ellerini ayaklarını bağlayacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara tevhidi öğretti. Şirk içerisindeydiler. Peygamberimizin bütün inkılapları hepsi tevhid akidesi üzerine bina edilmiştir. Ne demiş ise buna dayanarak demiştir. Ey insanlar, Allah'tan başka bir ilah, ondan başka bir otorite tanımayacaksınız. Bunu söylediğiniz zaman bütün dünyaya hakim olacaksınız. Ebu Talip Efendimiz'i çağırmış ve kendisine şunu söylemişti. Ey yeğenim, bak burada milletinin büyükleri var. Milletinin büyükleri gelmişler ve senin hakkında davacı oluyorlar. Diyorlar ki bizim putlarımıza laf söylüyor. Gel onlarla anlaş demişti. Efendimiz dedi ki ya ey amcam, ben dedi onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi dedikleri zaman bütün Araplar onlara boyun eğecek. Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek. Bütün dünyaya hakim olacaklar. Ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum. Efendimiz daha o zamandan itibaren söylemiş oluyordu. Bütün dünyada inkılap yapmak üzere geldiğini ifade ediyordu. Ve kızı Fatıma'ya da aynı şeyi söylemişti. Efendimizin yüzü sapsarı kesilmişti Allah yolunda mücadele etmekten. Kızı ağlamıştı Fatıma'sı. Babacığım bu ne haldir diyordu. Yüzün sapsarı kesilmiş. Efendimiz dedi ki ey kızım üzülme. Allah senin babanı öyle bir dava ile gönderdi ki bu dava yüzünden yeryüzünde ne kadar ev varsa topraktan yapılmış, kıldan yapılmış, çamurdan yapılmış ne kadar ev varsa bu dava yüzünden ya aziz olacak ya zelil olacak. Başka bir şey değil. Bu dava ya insanları kabul edenleri aziz edecek, inkılaba katılanlar aziz olacaklar yahut da onları zelil edecek. Allah senin babanı böyle bir davayla gönderdim. Hazreti Peygamber bizzat kendisi anlatmış oluyor. Sadece öğüt vermek üzere gelmemiş. Demek ki sadece nasihat için gelmemiş. Yeryüzünde inkılaplar yapmak üzere gelmiş. Elbette ki bu inkılapları yaparken tabii ki nefisleri değiştiriyordu, zorlamıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inkılaplarını gerçekleştirirken kimseyi zorlamadı. Zaten Kur'an dinde zorlama olmadığını ifade eder. Peki o zaman neden İslam savunma cihadına değil de aynı zamanda taarruz cihadına da müsaade ediyor? Madem ki dinde zorlama yoktur, madem ki Allah Resulü kalpleri fethediyor, o halde neden taarruz cihadına da müsaade ediyor Allah Azze ve Celle? Çünkü yeryüzündeki o ilah, kendini ilah zanneden o diktatörlerin elinden o saltanatı almanın başka bir çaresi yoktur. Firavunlaşmış, Nemrutlaşmış olanlar sadece vaaz-ı nasihat ile onu bırakacak, o saltanatı bırakacak değiller. İslam taarruzu caiz görür. O memleketlerdeki o diktatör sistemleri devirmek için caiz görür. O insanları Müslüman yapmak için değil. Dinde zorlama yapacak olursanız haram işlemiş olursunuz. O halde İslam'ın taarruzu caiz görmesi anlaşılıyor. Demek ki İslam taarruz cihadını caiz görürken sadece ve sadece o diktatör sistemleri devirmek, insanları özgürleştirmek, onların karar verebilmesini sağlamak için bunu caiz görüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu gönderirken sağa sola öyle söylerdi. Gittiğiniz yere önce İslam'ı anlatın. Kabul ederlerse ne âlâ. Kabul etmezlerse o zaman cizye vermeyi, vergi vermeyi teklif edin. Onu da kabul ederlerse ne âlâ. Kabul etmezlerse o zaman yapmanız gereken şey onlarla savaşmaktır diyordu. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya İslam yahut da savaş demiyor. Ya İslam ya cizye, olmazsa savaş buyuruyor. Demek ki İslam'da savaşın meşru olmasının sebebi bu. Yeryüzünde İslam inkılabının gerçekleşebilmesi o zalim diktatörlerin devrilmesiyle mümkündür. Yoksa o halklar nasıl İslam'ı öğrenecekler, nasıl anlayacaklar? O zalim diktatörler insanların İslam'ı öğrenmesine müsaade etmez ki. İşte onun için İslam bunu caiz görüyor. Amerika'nın saldırısı gibi değil. Amerika'nın ve Avrupa'nın saldırısı kendilerini hakim kılmak içindir. İslam'da savaşın caiz olması ise bizi hakim kılmak için değil, Allah'ı hakim kılmak içindir. Fetih ile işgalin farkı da budur. Amerika saldırır, onunki işgaldir. İslam ordusu hücum eder, onunki fetihtir. Çünkü Amerika kendi menfaatlerini korumak için saldırır. Kendini hakim kılmak için saldırır. Kendi nizamını hakim kılmak için saldırır. Ama Müslüman ise Allah'ı hakim kılmak için hücum eder. Dolayısıyla ikisi arasında ciddi bir fark var. Kendini hakim kılan ile Allah'ı hakim kılmak için mücadele eden aynı sayılır mı? Yeryüzü Allah'ınsa elbette ki Allah'ın dediği olmalıdır. Bunun için mücadele eden elbette ki haklıdır ve bununki fetihtir, öbürü ise işgaldir. Onlar saldırırlarken İslam ordularının taarruzları gibi saldırmadılar. Kıymetli kardeşlerim, peygamberimizin bu inkılapları gerçekleştirirken Hamidullah'ın tespitine göre peygamberimizin katılmış olduğu 27 gazve ve sağa sola göndermiş olduğu 60 seriye, 60 ordu, bütün bu savaşlarda sadece 150 kişinin öldüğünü tespit etmiştir Hamidullah. Beni Kureyza Yahudilerinin idamını saymazsanız yani. Onlar hıyanet etmişler ve idam edilmişlerdi. Onları saymazsanız Efendimizin katıldığı veya gönderdiği savaşlar, gönderdiği orduların yapmış olduğu savaşlarda sadece 150 kişi ölmüş idi. Peygamberimiz savaşırken bu kadar da dikkatli savaşıyordu. Öldürmeyin diyordu. Ben öldürmek için gelmedim. Diriltmek üzere gönderildim. Öldürmeyin kadınları, çocukları. Öldürmeyin savaşmayanları. Öldürmeyin çiftçileri. Öldürmeyin kiliselere sığınanları, mabetlere girenleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle tedbirler aldığı için onun katıldığı savaşlarda çok az insan ölmüştü. Allah Resulü bu alanlarda inkılaplar gerçekleştirdiği gibi, demin dediğim gibi, tevhidi öğretiyordu insanlara. Bütün inkılaplarını bunun üzerine bina ediyordu. Allah bir şey diyecek ve siz teslim olacaksınız. Ey insanlar, Allah size bir şey söylüyor. Siz onun dediği gibi yaşamak zorundasınız. Çünkü Allah'ın kullarısınız diyordu. İnsanlara değil Allah'a itaat edeceksiniz diyordu. Kur'an da aynı şeyi söylemiyor mu? Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasuli. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah ve Resulü bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeyin. Tevhid akidesi bu değil midir? La ilahe illallah bu değil midir? Madem ki dünya Allah'ındır, o halde Allah'ın dediği olmalıdır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce onlara bunu öğretti. Sonra onlara ahireti öğretti. Bütün inanç esasları bunun üzerine bina edildi. Allah'a hakkıyla iman, yaratıcı bir Allah değil sadece, kanun koyucu olan bir Allah. Böyle bir Allah'a iman ve sonra ahirete iman, bütün inkılaplarını bunun üzerine bina etti peygamberimiz. İnsanlara şunu söyledi yani: ey insanlar, özgür değilsiniz. Ey insanlar, Allah'ın dünyasında oturuyorsunuz. Kafanıza göre yaşayamazsınız ve aynı zamanda Allah'tan daha da iyi bilemezsiniz. Siz insanı Allah kadar tanıyamazsınız. Sizin meydana getireceğiniz medeniyet insana uygun olmaz. Sizin meydana getireceğiniz medeniyet huzuru alır götürür. Sizin medeniyetiniz öldürür. Gelin sizi Allah sizden daha iyi tanır. Gelin medeniyetin esaslarını Allah'tan alın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce insanlara bunu öğretti. Ve sonra onlara ahireti öğretti. Eğer istediğiniz gibi yaşayacak olursanız hesabını verirsiniz Allah'a. Bu şekilde onlara ahireti öğretiyordu. Ve bu Mekkeli müşriklerin kabul etmemesinin sebeplerinden biriydi. Onlar hesap vermek istemiyorlardı. Onlar sadece yaratıcı bir Allah istiyorlardı. Onlara rızık veren bir Allah istiyorlardı. Tevbeleri kabul eden bir Allah istiyorlardı. Onlara karışan bir Allah istemiyorlardı. O yüzden Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. Melekleri bile kabul ediyorlar. Kabe'yi hac ediyorlar. Hatta zekat dahi veriyorlardı. Mallarının bir kısmını Allah'a ayırıyorlar, fakirlere dağıtıyorlardı. Ama onlar peygamberi kabul etmiyor, kitabı kabul etmiyor, ahireti kabul etmiyorlardı. Çünkü bunları kabul ederlerse o zaman Allah'ın onlara karıştığını kabul etmiş olurlardı. Allah eğer peygamber göndermişse demek onlara karışan bir Allah. Allah onlara kitap göndermişse demek onlara kanun gönderen bir Allah. Eğer ahiret varsa demek onlara hesap soracak olan bir Allah. İşte o yüzden kabul etmiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyordu ki, ey milletim, sizin diğer insanlardan üstünlüğünüz yok. Ebu Leheb diyordu ki ona, amcası Ebu Leheb, ben dedi Müslüman olacak olursam bana ne var? Efendimiz dedi ki, başkalarına ne varsa sana da o var. Yani dedi, benle başkaları aynı mı olacak? Efendimiz evet dedi. O zaman Ebu Leheb, benle başkalarını aynı kefeye koyan bu dini kabul etmiyorum dedi. Onların İslam'ı kabul etmemesinde bir sebep de insanlar arasında eşitliği bu dinin getirmiş olmasıydı. Efendimizin inkılaplarından biri de buydu. Kardeşliği getirmiş ve eşitliği getirmiş idi. Peygamberimiz onlara buyuruyordu ki, kendi aşiretine, insanlar amelleriyle bana gelirken, yaptıkları hayırlı amellerle gelirken, siz atalarınızla övünerek gelmeyin. Efendimiz bunu söyleyince onlar kabul etmek istemiyorlardı. Bizimle başkaları aynı mı diyordu? Bu Arap, Mekke'nin Arabı o kadar kendini üstün görüyordu ki, o kadar ırkçılaşmışlardı ki, şöyle hükümler getirmişlerdi. Kabe'yi tavaf ederken kendileri elbiseleriyle tavaf ederlerdi Mekkeliler. Fakat dışarıdan gelmiş olanlar, onların çıplak olarak, çırılçıplak olarak tavaf etmelerini şart koşuyorlardı. Güya yani Kabe Allah'ın evi olduğu için böyle bir evi bu günahkar elbiselerinizle tavaf edemezsiniz diye inanıyorlardı. Ve dışarıdan gelmiş olanların çırılçıplak olarak, kadın erkek çırılçıplak olarak Kabe'yi tavaf etmesine müsaade ediyorlardı. Kendilerini bu kadar üstün görüyorlardı. Arafat'ta vakfe yaptıkları zaman da aynı şekilde diğer insanlarla beraber olmak istemiyorlar. Kendilerini üstün görüyorlardı. Her yönden ırkçı hale gelmişlerdi ve Peygamberimiz geliyor ve onlara diyordu ki, ırkçılığa çağıran bizden değil, ırkçılık uğrunda savaşan bizden değil, ırkçılık uğrunda ölen de bizden değil, Türkçülük yapan da cehennemde, Kürtçülük yapan da cehennemde, Arapçılık yapan da cehennemde. Ya eyyuhannas, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Kur'an buyurur ki, ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve ceannakum şuuben ve kabaila li ta'arafu. Sonra sizi kabile kabile, aşiret aşiret, millet millet yaptık ta ki tanışasınız diyem. Birbirinizden üstünlüğünüz yok yani. Hepinizin babası anası aynı yani. İşte Hazreti Peygamber bunu söylediği zaman kendini üstün gören o Arapların kabul etmesi zorlaşıyordu. Ama Efendimiz onlara bunu söylüyor, başka bir şey söylemiyordu. Aynısınız diyordu. Eşitsiniz diğer insanlarla. Bir farkınız yok. İşte o zaman kabul etmiyorlar. Onların kabul etmemesini göze alıyordu Peygamberimiz. Ve onlara hakikati söylemeye devam ediyordu. Onların hoşuna gidecek şeyleri söylemiyordu. Ne söylenmesi gerekirse onu söylüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fıtratı canlandırdı. Fıtratı diriltiyordu Peygamber. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Peygamberlerin yapmış olduğu şey buydu. İnsanlar fıtratlarını bozarlar. İşte Peygamber gelir, yeniden fıtratı canlandırır. Bizler ruhlar alemindeyken, Kur'an-ı Kerim ifade eder. Allah Azze ve Celle buyurur ki, sizin ruhlarınıza ben sordum. Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz daha yaratılmadan ruhlarımız yaratılmıştı. Ruhlarımızı Allah sormuştu. Rabbiniz değil miyim? Kalu bele. Bele dediler ruhlarımız. Evet Rabbimizsin ey Rabbimiz dediler. Fakat dünyaya geldikleri zaman o ruh bedenle birleştiği zaman ruh zayıfladı. bedenin etkisi altına girdim. Nefsin etkisi altına girdi. Çünkü bedende nefis var. Bir takım şeyleri arzuluyor. Onun için ruh zayıfladı. Ve dünyaya geldikten sonra ruhlar aleminde Rabbimizsin diyenler başkalarını Rab olarak tanımaya başladılar. İşte peygamberler gelir ve insanlara bunu hatırlatır. Fıtratlarına döndürür onları. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in gerçekleştirdiği inkılaplardan birisi de buydu kıymetli kardeşlerim. Fıtratı canlandırıyordu peygamber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bütün bu inkılapları bütün alanlarda, helaller ve haramlar konusunda, itikat alanında, ahlak alanında, muamelat alanında, bütün alanlarda inkılaplar gerçekleştirirken hangi metotla gerçekleştiriyordu? Kısa bir sürede, kısa bir zaman içerisinde büyük inkılaplar gerçekleştirdim. Onların kafalarına göre tayin etmiş oldukları haramların haram olmadığını, onların helal olduğunu ama Allah'ın onlara neyi haram ettiğini onlara öğretiyordu. Bütün haramları öğrettim, helalleri öğrettim, itikadın nasıl olması gerektiğini öğretti, ibadetleri öğretti, ibadet alanında da inkılaplar gerçekleştiriyordu. Onların o yanlış ibadetlerini değiştiriyor, onlara doğrusunu gösteriyordu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları yaparken hangi metoda göre yapıyordu? Hiçbir zaman taviz vermedim. Hiçbir zaman onlara boynunu bükmedim. Hiçbir zaman onların uzlaşma arayışlarını evet demedim. Madem ki yeryüzünde inkılaplar meydana getirmek üzere görevlendirilmişti, böyle bir peygamberin uzlaşmacı olması mümkün değildir. Böyle bir peygamber elbette ki hakikat neyse onu söylemekle mükelleftir. Onlar arayı bulmaya çalışıyorlar, pazarlıklar yapıyorlardı. Gel ya Muhammed anlaşalım diyorlardı. Gel bir yıl sen bizim ilahımıza tap, bir yılda biz senin ilahına tapalım. Allah Resulü hayır diyordu ve Rabbi de hayır diyordu. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun. De ki ey kafirler tapmam taptığınıza. Allah Azze ve Celle daha Mekki sure olan bu kafirin suresinde bütün bu teklifleri reddediyordu. Kafirin suresi Mekke'de nazil olmuştur. Müslümanların sayısı az iken nazil oldu. Müslümanlar güçlendikten sonra gelmiş değil. Sayıları az iken, birkaç kişi iken bu sure nazil oldu. Böylece bütün dünyaya şunu ilan ediyordu. Bu hareket inkılapçı bir hareket olarak gönderilmiş. Tapmam taptığınıza diyor. Lekum dinukum veliye din buyuruyor. Dininiz size, dinim bana diyor. O halde bu hareket hiçbir şekilde onlarla uzlaşmayacak olan bir hareket idi. Peygamberimiz böyle bir metotla inkılapları gerçekleştirecekti. Rabbi kendisine vaatte bulunuyordu. Peygamberini destekliyordu Allah Azze ve Celle. Ona moral veriyordu. Onların tekliflerini kabul etme diyordu. Ben seni destekleyeceğim. Sen onların tekliflerini kabul etme. Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda. Rabbin sana verecek, sen razı olacaksın. Sana koca bir ümmet verecek, inkılapları gerçekleştireceksin. Ve lel ahiretu hayrun leke minel ula. Gelecek günler senin için daha iyi olacak ey Resulüm. Sen taviz vermeden anlatmaya devam et. Elbette ki taviz vermeyecek olan bir hareketin Rabbani bir eğitimden geçmiş olması lazım. Yeryüzünde Rabbani inkılaplar gerçekleştirecek olanlar elbette ki Rabbani eğitimden geçmelidirler. İşte Allah Azze ve Celle hem peygamberini hem de onunla beraber iman edenleri Rabbani bir eğitimden geçiriyordu. Ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile. Nisfahu evin kus minhu. evin kusmin hukaliyle evzid aleyhi ve rettilil Kur'an'a tertile inne senulki aleyke kavlen sakile. Ey örtüye bürünen yatan peygamberim, onların iftiralarından dolayı üzülen peygamberim, yatmayacaksın, kalk. Kumil leyl, geceleyin kalkacaksın. Yatmanın, üzülmenin zamanı değil. Onlar iftira atacaklar. Her iftirayla karşılaştığında, her bir musibetle karşılaştığında üzülürsen, moralini bozarsan, ümidini kaybedersen, o zaman sen inkılapçı olamazsın. Onun için kalk. Kumil leyl. Geceleyin kalkacaksın. Gecenin az bir kısmı dışında kalk. Yarısı kadar. Veya biraz arttır. Veya biraz azalt. Ve reddilil Kur'an'a tertiyle geceleyin kalk. Tane tane Kur'an oku. Namaz kılarak Kur'an oku. İnne senulki aleyke kavlen sakile. Çünkü biz sana ağır bir söz vereceğiz. Yeryüzünde ağırlığı olan bir söz vahyedeceğiz. Bu söz öyle bir söz ki yeryüzünü değiştirecek. Yeryüzünde bütün dengeleri değiştirecek. Her şeyi değiştirecek. Bizans'ı devirecek, İran'ı devirecek. Bütün süper güçleri devirecek olan, yeryüzünde ağırlığı olacak olan bir söz vahyedeceğiz sana. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberine nasıl bir eğitim yapması gerektiğini öğretiyordu. Geceleyin kalkacak, namaz kılacaksınız. Böyle bir eğitimden geçeceksiniz. Kur'an okuyacaksınız. Namaz kıla kıla Kur'an okuyacaksınız. En az 3 saat yapar bunun manası. Gecenin 3'te 1'i, gecenin yarısı ve yarısından biraz fazla, 3'te 2'sinden biraz az. Hesaplayacak olursanız 3 saatle 7 saat arasında yapar. Demek ki Allah Azze ve Celle o günkü Müslümanları, Rabbani inkılap yapacak olanlar Rabbani bir eğitimden geçiriyordu. Bunlar 3 saatten 7 saate kadar geceleyin kalkıyor, Kur'an okuyor, namaz kılıyor, secde ediyorlar ve yarınlara hazırlanıyorlardı. O büyük vazifeyi yerine getirebilecek bir imana sahip oluyorlardı. Başka türlü o inkılapların gerçekleşmesi mümkün değildi. Allah Azze ve Celle böyle bir eğitimle eğitiyordu Müslümanları. Ve onlara, Peygamberimiz onlara kainat kitabını okumayı gösteriyordu. Kainat kitabını okuyanlar Allah'a yaklaşıyorlardı. Nefislerinden kurtuluyorlar. Marifetullah'a ulaşıyorlar, muhabbetullah'a ulaşıyorlardı. Artık her baktıklarında Allah'ı görecek hale geliyorlardı. Artık kalplerinde Allah sevgisinden başka bir şey kalmıyordu. Yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirecek olanlar Allah'tan başka bir şeyi sevmeyecek hale gelmek zorundalar. O yüzden Kur'an peygamberimize emreder. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Ey Resulüm, Allah'tan başkasından kendini, alakanı kesmek suretiyle kesilmiş ol. Tebettül makamına ulaş. Aksi halde verilen vazifeyi yerine getiremezsin. Tebettül, Allah'tan başka her şeyden alakanın kesilmiş olması. Kendini ada yani. Kendini adayacaksın, Hasan Basri'nin dediği gibi. Kendini adayacaksın. Ve ile rabbike fergab. Sadece Rabbine rağbet edeceksin. Onun dışında hiçbir şeye rağbet etmeyeceksin. Verilen o kutsi vazife yerine getirebilmek için böyle bir hale gelmelisin. Allah'ın dışında her şeyden alakanı kesmezsen, kendini feda etmezsen, kendini adamazsan o yüce görevi yerine getirmen mümkün olmayacak. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberini, hem peygamberini eğitiyor hem ashabını eğitiyordu. Onlara tebettül makamını gösteriyordu. Onlara muhabbetullah'a nasıl ulaşabileceklerini öğretiyordu. Ve işte Hazreti Peygamber böyle bir inkılapçı lider olarak dünyaya gönderildi. Tevrat'ta da ona temas edilir. Tevrat'ta Hazreti Peygamber'in geleceğine dair bir takım deliller var. İşte onlardan birisi de bu Şilo. Şilo gelinceye kadar der Tevrat'ta. Şilo'nun geleceğini ifade eder. Şilo saltanat sahibi olan demek. Emredecek, kudretli olan demek. Güçlü olan demek. Senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Ey Musa, onların içerisinden senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Kudretli bir peygamber. Dediğini yerine getirebilecek olan bir peygamber. İnkılaplar yapabilecek olan bir peygamber. Hazreti Musa'dan sonra peygamberimizden başka böyle bir peygamber dünyaya gelmedi. Hazreti İsa Aleyhisselam o devrimlerini yapamadan göğe yükseltildi. Demek ki Hazreti Peygamber'den başka bu şekilde olan başka bir peygamber yok Hazreti Musa'dan sonra. Ve Tevrat vaat ediyordu ve gerçekleşti. Ve yine Tevrat'ta der ki sizi o millet saymadıklarınızla kıskandıracağım. Yani İsmail oğullarıyla. Siz o İsmail oğullarını, Arapları, Mekke'nin müşriklerini adam yerine koymuyorsunuz yani. Ama ben onları büyük millet yapacağım. İsmail evladını büyük millet yapacağım diyordu Tevrat. Ve gerçekleşiyordu. Hakikaten Hazreti Peygamber İsmail evladı. Gerçekten de büyük bir millet onun neslinden meydana geliyordu. Yuhanna İncil'inde de öyle ifade eder. Dünyanın reisi geliyor der Yuhanna'dan. Hazreti İsa, Hazreti Yahya, peygamberimizin geleceğini haber veren bu peygamberler, peygamberimizin çok kudretli olacağını ifade ediyorlardı. Yahya Aleyhisselam der ki, Matta İncil'inde, Markos'ta, Yuhanna İncil'lerinde Hazreti Peygamber'in geleceğine dair bir takım deliller, o delillerde şunu söyler. Yahya der ki, benden kudretlisi geliyor. Benden kudretlisi, yeryüzünde hakim olacak olan peygamber henüz gelmedi. O daha sonra gelecek. O küçücük tohum büyüyecek, büyüyecek ve koca bir ağaç olacak. Yahya Aleyhisselam haber veriyordu. Küçük bir tohum, o büyüyecek ve koca bir ağaç olacak diyordu. Benden kudretlisi geliyor diyordu. Dünyanın reisi geliyor diyordu Yuhanna'da. Haber veriyorlardı, haber verirken aynı zamanda peygamberimizin inkılapçı bir peygamber olduğunu anlatıyorlardı. Sadece tevhidi anlatan bir peygamber de değil. Sadece ibadetleri, ahlakı anlatan bir peygamber değil. Yeryüzünde hakimiyeti sağlayacak olan bir peygamber. İşte Hazreti İsa da haber ediyordu, Hazreti Musa da haber ediyordu. Bugünkü Tevrat'ta ve İncil'lerde bunları okuyabilirsiniz. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları gerçekleştirirken, insanları yeniden adam ederken, kısa bir süre içerisinde bunları gerçekleştirdi. 23 sene gibi kısa bir süre içerisinde vahşileri adam ettim. Kızını diri diri toprağa gömen insanlardan Hazreti Ömer'ler yetiştirdim. Hazreti Ömer kızını diri diri toprağa gömmüş olan birisidir. O Ömer'i oradan aldı, çukurdan aldı, bataklığın içerisinden aldı ve yükseltti. Peygamberimizin en büyük inkılaplarından birisi işte bu. Onları adam ettim. Onları ahlaksızlık bataklığından kurtardı. Zulümden kurtardı biiznillah. Ve bu şekilde onlardan büyük bir medeniyet meydana getirdi. Düşünebiliyor musunuz? Putlardan yardım isteyen insanlardan, kızlarını toprağa gömen insanlardan, her türlü zina, içki, kumar, her türlü günah içerisinde cehaletin koyusu, böyle bir hayat yaşayan insanların içerisinden Hazreti Ömerler, Ebu Bekirler, Osmanlar, Aliler çıkardı. Allah Resulü'nün en büyük inkılabı budur. başka bir delil olmasa, onun peygamberliğini ispat eden başka bir delil olmasa bile bu yeter. Dünyada onun gibi büyük inkılaplar başarmış birisini gösterin. İngiltere ansiklopedisinde gavurlar bile şunu itiraf eder. İngiltere ansiklopedisine bakabilirsiniz. Orada der ki, Muhammed'in ulaşmış olduğu başarıya zamanlar içerisinde ne bir peygamber, ne bir dini ıslahatçı lider, ne de bir siyasi lider, hiç kimse ulaşamamıştır. Evet, Hazreti Peygamber'in ulaştığı başarıyı, başarının büyüklüğünü, her alanda yapmış olduğu inkılabı kafirler bile itiraf etmek zorunda kaldılar. Ama Allah Resulü bunları yaparken kimseyi de öldürmüyordu. Düşünün, hatırlayın, dünyanın değişik yerlerinde yapılan devrimleri hatırlayın. Peygamberimiz inkılap yaparken onun bunun kafasını kesmiyordu. Ona buna zorla bir takım şeyler yaptırmıyordu. Onların kılık kıyafetini zorla değiştirmiyordu. Onların kanunlarını dipçik zoruyla değiştirmiyordu. Onların inançlarını zorbalık yaparak değiştirmiyordu. Yeryüzünde birçok inkılap yapmış olan liderler gelmiş olabilir. Ama hiçbirisi Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi yapmadım. Gönülleri fethetmek suretiyle yapmadım. İnsanları zorluyorlardı. Onların istediği gibi giyinmeyenleri zorladılar. Onların istediklerini yapmayanları idam ettiler. Bugün mesela bakın, yeryüzünde onların en büyüğü olan Amerika'ya bir bakın. Büyük zalime bir bakın. Yeryüzünde kendi saltanatını devam ettirmek için, kendi düzenini hakim kılabilmek için zorlamıyor mu? Irak'ı işgal ediyor. Neden işgal ediyorsun denildiği zaman demokrasi getireceğim diyor. Demek Amerika'nın demokrasisinde ikrah var. Demek Allah'ın dininde bile ikrah olmadığı halde, demek Amerika'nın demokrasisinde ikrah var. Demek ki zorla yapmak istiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile zorlamazken, Allah bile zorlamazken, onlar kendilerinde zorlama hakkını görüyorlar. Hazreti Peygamber o diktatör sistemlerin devrilmesini emrediyordu. O insanların özgürleşmesi için, Müslüman olmaları için değil, sonra kendileri karar verecekler diyordu. İslam'da taarruzun caiz olmasının sebebi buydu. O diktatör sistemler devrilmediği müddetçe o insanlar özgür kalamayacaklardı. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Oraya zorla kendi nizamını hakim kılmak ve o insanları sömürmek başka bir şey. Hatırlayın, onlar da inkılaplar yaptılar dünyada, hatırlayın. Peygamberimizin inkılabını hatırlayın, onlarınkini hatırlayın. Mesela Avrupalılar Afrika'yı işgale gittiler. Onlar Afrika'yı işgale gittikleri zaman Afrika'da 300 milyon insan yaşıyordu. 100 milyonunu öldürdüler. Bugünkü Afrika neden bu durumdadır? Sebebini anlayın. 100 milyonunu öldürdüler. 100 milyonunu da gemilerle Avrupa'ya taşıdılar. Çoğu, bunların büyük bir çoğunluğu yolda giderken denizde, okyanusta öldü. Varamadı bile Avrupa'ya. Orada yaşlılar, ihtiyarlar, çocuklar kaldı. Sakatlar kaldı. Afrika'nın bugün bu duruma gelmesinde bu önemli bir sebeptir. Diğer taraftan orayı sömürdüler. Kenya devlet başkanı şöyle söyler. Kenya kurucu devlet başkanı Kenu Kenyattu der ki, Avrupalılar Afrika'ya geldikleri zaman bizim ellerimizde topraklarımız vardı. Onların ellerinde ise İncil vardı. Bize dediler ki, gözünüzü kapatın ve Tanrı'ya dua edin. Biz de onların dediğini yaptık. Gözümüzü kapattık. Gözümüzü kapattılar. Ve sonra bir gözümüzü açtık ki bir de ne görelim, bizim elimizde İncil var. Onların ellerinde ise bizim topraklarımız. altınlarımız, gümüşlerimiz, elmaslarımız var. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Afrika'nın devletlerinden birisinin lideri söylüyor. Bizi böyle aldattılar diyor. Bize böyle yaptılar. Onların inkılapları kendi menfaatlerini sağlamak içindir. Kendi hakimiyetlerini sağlamak içindir. Ama bakın Hazreti Peygamber'e bu kadar inkılaplar gerçekleştirmiş. Tarihi değiştirmiş. Tarih yazmış. Tarihin gidişatına bir dur demiş. Ama yine de sonundan tevazu içerisinde yaşamış, hasırın üzerinde yaşamış olan bir peygamber. Hiçbir zaman lüks içinde yaşamadım. Dünyanın hakimi olmuştu. Hayattayken bütün Arabistan Yarımadası'na hakim olmuştu. Arabistan Yarımadası'na bakın haritaya. 5-6 tane Türkiye büyüklüğünde bir toprak parçasına Efendimiz o takip etmiş olduğu Rabbani metot sayesinde 5-6 sene içerisinde hakim olmuştum. Mekke'nin fethiyle birlikte ondan sonraki yıllarda 5-6 sene içerisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 5-6 tane Türkiye fethediyordu. Bütün bölgenin hakimiydi fakat hayatı hiç değişmedi. Hasır üzerinde yaşamaya devam etti. Öyle bir hayat yaşıyordu ki fakirlerin hayatını yaşıyordu. Bir seferinde oturduğu yerde namaz kılıyordu. Dediler ki ya Resulallah, sen bize ayakta namaz kılmayı öğrettin ama sen oturarak namaz kılıyorsun. Neden ya Resulallah? Nafile namaz kılıyordu Peygamberimiz. Neden oturarak kılıyorsun dediler. Açlıktan dedi Resulullah. Açlıktan, acım, ayağa kalkacak halim yok dedim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün o bölgenin hakimi olduğu halde hala böyle bir hayat yaşıyordu. Neden o inkılapları yapmış? Anlamayanlar ona bir takım tekliflerde bulunuyorlardı, cahiller. Ey Muhammed diyorlardı, gel anlaşalım. Sen en zenginimiz yapalım, senin istediğin buysa. Senin kralımız yapalım, istediğin kral olmaksa. Sana en güzel kızlarımızı verelim. Efendimiz ben bunlar için gönderilmedim diyordu. Fetihler yapıyor, inkılaplar yapıyor. Ve itaati öğretmiş olduğu bu aslanlarıyla fetihler gerçekleştiriyordu ama hayatı hiç değişmiyordu. O bölgenin hakimi olduğu halde bir kul gibi yaşıyor, hasırın üzerinde yaşıyordu. Mekke'yi fethediyordu. Fakat bir fatih gibi girmiyordu Mekke'ye girerken. Bir elinde kılıç, kahraman gibi, atının üzerinde bir kahraman gibi, başı dimdik olarak girmiyordu. Sanki mağlup olmuş gibi, bir kul gibi kulluğunu unutmamıştı. O kadar başını eğmişti ki devesinin üzerinde, devesinin boynuna değecek kadar eğmişti. Fatih olan Hazreti Muhammed, inkılaplar yapan Hazreti Muhammed o kadar mütevazi bir şekilde Mekke'ye giriyordu ki, işte böyle bir insana o teklifler ne kadar gariptir, ne kadar acıdır. Senin istediğin eğer mal mülk sahibi olmaksa seni zengin yapalım. Kral olmaksa seni kral yapalım. Halbuki Allah Resulü hakim olduktan sonra bile yine böyle bir hayat yaşıyor. Anlamayanlar öyle konuşuyorlardı. Hatırlayın İran orduları başkomutanı Rüstem'e Ribi İbni Amr'ın dediklerini. İran orduları başkomutanı sormuştu. Sahabenin temsilcisine, İslam ordusunun gönderdiği temsilciye soruyordum. Mughire de böyle buna benzer şeyler söyledi Ribi İbni Amr'dan. Rüstem dedi ki İran orduları başkomutanı, neden oralardan kalkıp geldiniz? Ta Medine'den kalkıp buraya kadar neden geldiniz? Eğer derdiniz ganimet almaksa savaşmayalım. Size bir şeyler verelim gidin dedi.
Allah Resulü'nün talebeleri şöyle cevap veriyorlardı. Biz kula kulluğu kaldırmaya geldik. Siz insanları kendinize kul yaptınız. Allah'ın kullarını kendinize kul yaptınız. Allah'ın dediği gibi yaşamıyorlar. Sizin dediğiniz gibi yaşıyorlar. Biz bunu kaldırmaya geldik. Derdimiz ganimet derdi değil. Rüstem dedi ki, yani dedi, biz sizin dediğinizi desek, la ilahe illallah desek yani, tamam mı? Geri gider misiniz? Savaşmaz mısınız bizimle? Evet dedi, gideriz. Biz zaten ganimet almaya gelmedik. Toprak fethetmeye de gelmedik. Bizim peygamberimiz bize bunu öğretmedi. Bizim peygamberimiz bize Allah'ın hakimiyetini öğretti. Kendi hakimiyetimizi değil. Gerçekten gider misiniz dedi Rüstem. Evet dedi, gerçekten gideriz. Siz la ilahe illallah deyin. Hayatınızı Allah'ın dediği gibi tanzim edin. Ve insanları kendinize kul yapmayın. Allah'ın kullarını bırakın Allah'a kulluk yapsınlar. Bırakın Allah'ın dediği gibi yaşasınlar. Bunu yapın biz gideriz dedim. Rüstem hayretler içinde kalmıştı. Bu nasıl bir din? Demek siz bunun için mi ta oradan kalkıp geldiniz? Yani ganimet almak için gelmediniz mi? Toprak almak için gelmediniz mi? Savaşacaksınız ve öleceksiniz belki biraz sonra. Ve sadece insanlara bu inancı getirmek için mi geldiniz? Bunun için mi ölümü göze aldınız? İran o zaman Amerika gibi kıymetli kardeşlerim. O zamanın Amerikası süper güç İran. İran orduları başkomutanı soruyor. Siz gerçekten gider misiniz yani? La ilahe illallah desek. Evet dedi, gideriz. Bizim başka bir derdimiz yok. Onların savaşlar hep ganimet için ve saltanat kurmak için olduğundan dolayı anlayamadı bunu. Hayretler içinde kaldı. Evet, onlar bizi hiçbir zaman anlayamazlar. Onlar bize her zaman başka maksatlarımız olduğunu zannederler. Hiçbir zaman samimi bir Müslümanın bundan başka bir gayesi yoktur ve olamaz. Allah Resulü tarihi değiştiriyordu. Tarih yazıyordu. Tarih yazarları şöyle söylerler. Bazı insanlar tarih yazar, bazı insanları da tarih yazar. Yani tarih bazı insanları yazar ama öyle insanlar var ki onlar tarihi kendileri yazarlar. İşte Hazreti Peygamber oydu. Tarih yazan bir lider idi. Arapların içinden çıksa çıksa milliyetçi bir lider çıkmalıydı. Yani bazı insanları, bazı liderleri şartlar meydana getirirler. Bazı liderleri şartlar meydana getirir. Arabistan'ın şartlarında çıksa çıksam milliyetçi bir lider çıkabilirdi. Çünkü Arapların ihtiyacı buydu. Milliyetçi bir lidere ihtiyaçları vardı. Çünkü Arapların topraklarının bir kısmını Bizans sömürüyordu, bir kısmını İran sömürüyordu. En verimli topraklar Kuzey ve Güney Arabistan. Bunlar bu süper güçler tarafından sömürülüyordu. Onun için onların elinden topraklarını kurtarabilecek bir milliyetçi lidere ihtiyaç vardı. Eğer tarih şartlar Hazreti Muhammed'i ortaya çıkarmış olsaydı böyle bir lider olurdu. Milliyetçi bir lider ortaya çıkardı. Ama öyle olmadı. Peygamberimizi şartlar meydana getirmedi. Peygamberimiz bir tarih yazıyordu. Onların dediklerini söylemiyordu. Onların istediklerini söylemiyordu. Onların hoşuna gidebilmek için konuşmuyordu. Onların her şeylerini değiştireceğini söylüyordu. Bu kadar büyük başarılara imza atmış olan ve Allah'ın kitabındaki bir surenin benzerini getirin dediği halde Kur'an ve peygamber getiremiyorlardı. Peygamberimizin önünü de alamıyorlar, durduramıyorlardı. Eğer peygamberimiz samimi olmasaydı, hakikaten Resulullah olmasaydı, bu durumda bundan istifade ederek, madem ki benim kitabımın bir suresinin benzerini getiremiyorsunuz, madem ki tek başıma ortaya çıktım, beni durduramıyorsunuz der ve kendisinin ilahlığını iddia ederdi. Eğer samimi olmasaydı ve insanlar da bunu kabul ederdi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ilahlığını kabul etmiyorlar mı? İsa Aleyhisselam ölüleri diriltti diye, babasız doğdu diye onu ilah olarak görmüyorlar mı? Bugün nice insanlar kendi mesela şeyhlerini ilahlaştıranlar yok mudur? Onun göstermiş olduğu bir takım kerametler varsa, o kerametlere dayanarak benim şeyhim her tarafı görür, her şeyi bilir diyenler yok mudur? İnsanların fıtratında bu var. İnsanlar böyle olağanüstü insanları hemen putlaştırırlar. Bu onların fıtratında vardır. Kutsallaştırırlar. Ve Peygamberimiz de isteseydi bundan istifade edip ben ilahınızım da diyebilirdim. Ama o ben bir kulum diyordu. Ve ben bu yaptıklarımı kendi namıma yapmıyorum. Sadece Allah namına yapıyorum. Ve her şey yapan O'dur. Ben bir şey yapmıyorum diyordu. İşte kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çağları değiştiriyordu, tarih yazıyordu ama hiçbir zaman da kulluğunu unutmuyordu. Bugün yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirecek olan yeni nesiller lazım. Bugün dünya Peygamberimiz dönemindeki gibi cahiliye bataklığına batmış bir şekilde değil midir? Tek farkı şudur. O gün bir peygamber yoktu, bir kitap yoktu. Allah bir peygamber ve kitap gönderdi. Hiçbir şey olmadığı için elbette ki Allah'ın bir peygamber ve kitap göndermesi lazımdı. Bugün peygamberin hadisleri elimizdedir. Kur'an elimizdedir. Dolayısıyla yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirebilmek için peygambere ihtiyaç yoktur. Kur'an elimizdedir, peygamberimizin hayatı elimizdedir. Sahih hadisleri elimizdedir. Yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirecek olanlar evvela öyle bir nesil meydana getirmeliler. Allah'a aşık olan bir nesil, ibadetten zevk alan bir nesil, neye bakarsa baksın Allah'ı gören bir nesil. Bir elma mı yiyor, bir armut mu yiyor, bir ağaca mı bakıyor, toprağa mı bakıyor, yağmura mı bakıyor? Neye bakarsa baksın Allah'tan başka bir şey göremeyecek hale gelmiş olan bir nesil. Ve yalnızca bu değil, yalnızca ıslahatçı olan bir nesil değil, aynı zamanda yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirmeyi düşünen bir nesil. Kıymetli kardeşlerim, bugün uyandırma iddiası içerisinde olup da uyutanlar var. Uyandıracağız deyip de uyutanlar var. Bugün ıslah ediyoruz deyip de insanları sadece ıslah etmekle, ibadet ve ahlakı öğretmekle yeryüzünde inkılaplar yapacaklarını zannedenler var. Halbuki tarih boyunca hiçbir zaman firavunlar, nemrutlar birileri doğruları anlatıyor diye o saltanatlarını bırakmamışlardır. Hiçbir firavun ve nemrut saltanatını mücadelesiz bir şekilde bırakmamıştır. O yüzden yetiştirilmesi gereken nesiller yalnızca ıslah edilmiş olan nesiller olmamalı. Aynı zamanda yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirecek, böyle bir arzu içerisinde olacak olan nesiller olmalı. O şekilde yetiştirilmeli. Sağlam yetiştirilmeli. Peygamberimiz yeryüzünü değiştirmek için geldiğinden dolayı hiçbir teklifi kabul etmedi. Çünkü o yeryüzünü değiştirmeye gelmişti. Hiçbir teklifi kabul etmiyordu. Davasını anlatmaya devam ediyordu. Kur'an da ona emrediyordu. Ey Resulüm, festa bima tu'mer. emrolunduğun şeyi gürleyerek söyle. Çekinme, onlarla uzlaşma yolunu aramam. Ve seyâlemul lezîne zalemû eyyemun kalebin yankalibûn. O zalimler yakında nasıl bir inkılapla devrileceklerini görecekler. Sen anlatman gerekeni anlat. Bu şekilde Peygamberimiz hiçbir zaman onlarla orta yol bulmaya çalışmadı. La a'budu ma ta'budun dedi. Tapmam, tapmayacağım taptıklarınıza. Hiçbir zaman bu olacak bir şey değil. Hiçbir zaman orta yolu bulmaya çalışmadı Peygamberimiz. Çünkü imanda pazarlık olmaz. Çünkü peygamberin anlattıkları kendine ait değil. Onlar peygambere doğru adım atabilirler. Peygamber onlara doğru adım atamaz çünkü kendine ait değil. O yüzden Allah Azze ve Celle bu hareketin peygamberin de elinde olmadığını göstermek için peygamberimizi yönlendiren ayetler gönderiyordu. Ey Resulüm, veddu lev tudhin feyuthinun. Onlar istediler ki yumuşak olasın, alttan alasın, yağcılık yapasın. Onlara söylemen gerekenleri söylemeyesin, başka şeyler söyleyesin, la ilahe illallah demeyesin, Allah'ın dediği olacak demeyesin, ahlakı anlatasın, namazı orucu anlatasın. Böyle istiyorlar. Fela tuti'l mukezzibin. O kafirlere itaat etmem. Böylece herkes anlıyordu ki Hazreti Peygamber özgür değil. Hazreti Peygamber bir kul. Allah'tan gelen talimata göre davranıyor. Onun da böyle bir yetkisi yok. Dininden taviz verme yetkisi yok. Anlıyorlardı. Şimdi şu anda yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirecek olanlar neden Avrupa'yla ittifak etmenin yollarını arıyorlar? Hem ümmet-i Muhammed'den izliyorlar. Hazreti Peygamber'i bu kutlu doğum haftasında anıyorlar. Güya Peygamber'i anlatıyorlar. Fakat bakıyorsunuz aynı insanlar Peygamberimiz hiçbir şekilde taviz vermediği halde, onların medeniyetlerini reddettiği halde, sizin medeniyetinizi reddediyorum dediği halde, yeni bir medeniyet kurduğu halde, inkılaplar gerçekleştirdiği halde, bakıyorsunuz bugün ümmeti Muhammed'denim diyenler onlarla ittifak etmenin yollarını arıyorlar. Medeniyetler ittifakından bahsediyorlar. Medeniyetler ittifak etmez. Bir kere sen inkılapçı bir peygamberin ümmetisin, yazıklar olsun. Diğer taraftan bil ki medeniyetler ittifak etmezler. Çünkü medeniyetleri inançlar meydana getirirler. İslam medeniyetini tevhid inancı meydana getirir. Batı medeniyetini teslis meydana getirir. Tevhid ile teslis ittifak edebilir mi ki İslam medeniyetiyle Batı medeniyeti ittifak edebilsin? Böyle bir şey mümkün müdür? Tarihte mümkün olmuş mudur? Tarihte ne zaman medeniyetler ittifak etmiş? Bir tane misal verebilir misiniz? Medeniyetler daima çatışırlar. Biz Müslümanlar olarak eziklik ve aşağılık kompleksi içinde olmamalı ve yeryüzünde kendi medeniyetimizi kuracağımızı ilan etmeliyiz. Dolayısıyla Batı medeniyetiyle hiçbir şekilde ittifakın mümkün olmadığını Müslüman ilan etmelidir. Hazreti Peygamber la a'budu ma ta'budun diyordu. Lekum dinukum veliyedin diyordu. Sizin medeniyetiniz size, benim medeniyetim de bana diyordu. Bugün Allah Resulü'nün medeniyetini yeniden meydana getirmek isteyenler başka medeniyetlerle ittifak arayışına girmemelidirler. Zaten böyle bir şey mümkün de değildir. Yeryüzünde yeni bir neslin meydana geldiğini görenler, şimdiye kadar uyutulanların yavaş yavaş uyandığını görenler, uyutabilmek için yeni yeni manevralar yapıyorlar. Ilımlı İslam diyorlar adına. İslam medeniyetinden vazgeçmemizi istiyorlar yani. Ilımlı İslam, yani Batı medeniyetini kabul eden bir İslam. Yani İslam medeniyeti diye bir derdi olmayan bir İslam. Yani Amerika'nın zulümlerine sessiz kalan bir İslam. Yani la ilahe illallah'ı bırakmış, ibadet ve ahlaktan ibaret hale gelmiş olan bir İslam. O zaman biz böyle yumuşadığımız zaman, biz ılımlı İslamcı olduğumuz zaman, onlar da ılımlı laik olacaklar. Onlar da ılımlı düşman olacaklar, bunu söylüyorlar. Kur'an da zaten bunu söylüyor. وَدُّ لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ. Önce senin yumuşak olmanı istiyorlar ey Resulüm. Sen yumuşak olursan onlar da sana karşı yumuşak olacaklar. Sen ılımlı İslamcı olursan onlar da ılımlı müşrik olacaklar. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. Onlara itaat etmem. Kıymetli kardeşlerim, madem ki biz inkılapçı bir peygamberin ümmetiyiz, o halde yeryüzünde bugün aynı şekilde inkılaplara ihtiyaç var. O halde inkılapçı bir nesil meydana getirmek zorundayız. Bugün yeryüzünde inkılaplara ihtiyaç var mı? Batının değerleri tükenmiştir. Batı bugün insanlığı neye davet etmektedir? Batının yüzünden ideolojiler ortaya çıkmadı mı? Batının ana ideolojisi kapitalizm idi. Kapitalizm, insanları sömüren, zenginlerin fakirliği sömürdüğü sistem. Onun yüzünden sosyalizm belası ortaya çıktı. Kapitalizme tepki olarak, sonra sosyalizme tepki olarak faşizm belası ortaya çıktı. Ve daha nice ideolojiler. Bütün bunların hepsi çöktü. Batı bugün insanlığı neye davet ediyor? Batının değerleri yoktur. Batının değerleri tükenmiştir. Ve insanlığın, Seyyid Kutub'un da ifade ettiği gibi, yeni bir önderliğe ihtiyacı vardır. İnsanlığa önder olacak olan yeni bir ümmete ihtiyacı vardır. Kıymetli kardeşlerim, aslında Peygamberimiz gönderildiği zaman da Allah Azze ve Celle İsrail oğullarından, ehli kitaptan bu önderliği almış ve İsmail oğullarına vermiş idim. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem onlara Medine'ye gittiği zaman 14 ay, bir rivayette 16 ay, bir başka rivayette 17 ay kadar bir süre Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmalarını emretmiş idi. Kur'an'da bu böyle bir hüküm mevcut değil. Peygamberimiz Allah'tan kendisine gelen Kur'an dışında bir emir ile onları Mescid-i Aksa'ya doğru döndürüyordu. Kendisi doğduğu, büyüdüğü Kabe'yi istiyordu aslında. Fakat Allah Azze ve Celle onu bir müddet Mescid-i Aksa'ya doğru dönmesini istiyordu. Peygamberimiz sebebini bilemeyebilirdi. Ama Allah Azze ve Celle onun bir müddet Filistin'e doğru, Mescid-i Aksa'ya doğru dönmesini istedi. 16-17 ay boyunca Peygamberimiz oraya doğru namaz kıldı. Onunla beraber Müslümanlar da bilemiyorlardı sebebini. Allah Azze ve Celle acaba neden acaba oraya doğru döndürüyor? Halbuki Kabe Mescid-i Aksa'dan daha üstündür. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezi bi bekkete mübareke. Yeryüzünde Allah adına kurulmuş olan ilk Beytullah Mekke'deki Kabe'dir buyuruyor Kur'an. Madem ki ilk Beytullah Kabe'dir, o halde neden Allah Azze ve Celle Filistin'e doğru, Mescid-i Aksa'ya doğru döndürüyordu? Peygamberimiz buyuruyor ki Kabe'de kılınan namaz başka mescitlerde kılınandan 100.000 kat daha efdaldır. Benim mescidimde kılınan namaz 1.000 kat daha efdaldır. Mescid-i Aksa'da kılınan namaz 500 kat daha efdaldır. Yani Kabe'deki 100 bin, Mescid-i Aksa'daki 500 bin, 500 kat sadece ve sadece. Peki o zaman neden oraya doğru döndürülüyordu Peygamberimiz? Allah Azze ve Celle bunu Bakara suresinde anlatır. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Bizim senin şu üzerinde bulunduğun kıbleye çevirmemizin sebebi şudur ey Resulüm. Sen Mescid Aksa'ya doğru namaz kılıyordun. Seni Allah Azze ve Celle oradan döndürdü Kabe'ye doğru. Neden? Bunun sebebi şu. Peygamber'e tabi olanla olmayanı, ökçeleri üzerinde gerisin geriye, geri dönenlerle dönmeyenleri ayıralım diye. Irkçılık yapanlarla yapmayanları ayıralım diye. Çünkü Mekke'nin müşrikleri Müslüman oldukları zaman hala kalplerinin bir yerlerinde ırkçılık damarları olabilirdi. Ve Allah Azze ve Celle onu yıkmak istiyordu. Onlara diyordu ki Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılacaksınız. Halbuki onlar Kabe'yi seviyorlardı. Allah Azze ve Celle bırakın ırkçılık yapmayı, Allah'a itaat edin dedi. Allah'a itaati öğretti onlara. Ve sonra onları tekrar döndürdü. Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru döndürdü. Demek bu seferinde de ehli kitaptan iman etmiş olanları imtihan ediyordu Allah. Onlar da Mescid-i Aksa'yı seviyorlardı. Bakalım iman edince Mescid-i Haram'a doğru dönmeyi göze alabilecekler miydi? Yoksa ırkçılık yapacaklar da dönmeyecekler miydi? Bizim kıblemiz oldu bitti. Asırlardan beri Mescid-i Aksa'dır mı diyecekler? Yoksa madem ki Allah Kabe'ye dönün diyor deyip dönebilecekler miydi? Yani hem Mekke'nin müşrikleri, iman edenler, Mekkeliler, onlar imtihandaydılar. Hem de ehli kitaptan iman edenler imtihandaydılar. Bunun yanında bir başka mesaj daha vardı. Bu olayın gerçekleşmesi şu mesajı veriyordu tüm insanlara. Allah Azze ve Celle önce Mescid-i Aksa'ya doğru döndürdü. Oraya doğru namaz kıldırdı. Sonra aldı kıbleyi, değiştirdi Mescid-i Haram'a doğru. Demek istedi ki artık sancak ehli kitaptan alınmıştır. Artık sancak, İslam sancağı İsrail oğullarından alınmıştır. Artık bu sancak İsmail oğullarına verilmiştir. Hazreti Muhammed'e ve onun ümmetine verilmiştir. Çünkü onlar yeryüzünde inkılaplar yapacaklar. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberiyle inkılaplar gerçekleştireceğini aslında o zamandan haber vermiş oluyordu. Sancağın bu ümmete verildiğini ifade ediyordu bu olay. Hikmeti sonra anlaşıldı. Peygambere tabi olanlarla olmayanlar ortaya çıktı. Ve anlamayanlar daha sonra anladılar. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin muratlarından birisi buydu. İsrail oğullarından sancağın alındığını ifade ediyordu bu. Çünkü onlar yeryüzünde inkılaplar yapmıyorlardı. Tevrat'tan sonra gelen Zebur. Bakın onlarda göreceksiniz. Aynen şöyle yazar. Allah dedi ki diyor. Yahudilerin kutsal metinlerinden. Allah dedi ki size azap edeceğim. Yahudilere söylüyor. Kendileri bunu okuyorlar şu anda. Kendi ellerindeki Tevrat'ta bu var. Allah dedi ki size azap edeceğim. Sizi paramparça edeceğim. Sizi milletlerin arasına bölüştüreceğim. Üzerinizden kılıç kalkmayacak. Hep yeryüzünde ezileceksiniz. Neden? Çünkü size yeryüzünde medeniyet kurma görevi verdim. Cihat etme görevi verdim. Yapmadınız. Cihat etmediniz. Her haramı işlediniz. Ve haramları işleyenlere engel olmadınız. her yaş ağacın altında zina ettiniz. Adam kızıyla bile zina etti. Geliniyle bile zina etti. Ve siz bunu gördünüz ve seslenmediniz. O yüzden sizi milletlerin arasında bölüştüreceğim. Ceza verecek yani Allah. Bunu Yahudilerin kutsal metinlerinde okuyabilirsiniz. Neden onlardan alınıyor bu sancak? Neden İsmail oğullarına veriliyor? İşte sebebi bu. Biz bu görevi aşağı yukarı 1200 sene yaptık kıymetli kardeşlerim. Sonra şu son iki asırdan beri, özellikle şu son bir asırdan beri görevimizi yapmaz olduk. Ve Allah Azze ve Celle bizi darmadağın etti. Aynı kanun bizim için de geçerli oldu. Bizi paramparça etti. 50-60 parçaya, hatta belki de 100 bin parçaya bölündük. Görevimizi yapmamamızın karşılığı, cezası olarak. Şimdi yeryüzünde yeni bir hareket başlıyor. Allah Azze ve Celle yeni bir nesil meydana getiriyor. Dünyanın her tarafında Batı medeniyetinin medeniyet olmadığını anlamış, kendi medeniyetini kurmak isteyen yeni bir nesil meydana geliyor. İnkılapçı bir nesil meydana geliyor. İnkılapçı bir peygambere layık bir ümmet olmak için gayret gösteren yeni bir hareket meydana geliyor. Dünyanın her tarafında uyanıyor. Her Müslümanın vazifesi bu hareketlerin içerisinde yerini almaktır. Madem inkılapçı bir peygamberin ümmetisiniz, inkılapçı bir neslin içerisinde yer almalısınız. Ve hiçbir zaman onların medeniyetleriyle ittifak girişimlerinde bulunmadan kendi medeniyetinizi kurmanın heyecanını duymalısınız. Allah Azze ve Celle o günleri görmeyi hepimize nasip eylesin diyor. Ve sözlerime burada son veriyorum. Sabırla takip ettiğinizden dolayı da hepinizden Allah razı olsun diyorum. Allah rahmet üzeriniz olsun. Şöyle bir soru var. Nefsime engel olamıyorum. Fakat İslami hareketin de içerisinde olmak istiyorum. Bunu başarabilmem neyle mümkündür? Nefse engel olmak, nefsi zayıflatmakla mümkündür. Nefis kuvvetli olduğu müddetçe ona hakim olamazsınız. Nefsi zayıflatmak lazım. İmanı kuvvetlendirmek lazım. Nefsi zayıflatmak lazım. İman kainat kitabını okumakla kuvvetlenir. Tefekkür ederek, Allah'ın sanatına, eserlerine bakmakla, düşünmekle, Allah'ı kalpte hissetmekle kuvvetlenir. İbadetlerle kuvvetlenir, zikrullah ile kuvvetlenir. Nefsin zayıflaması ise az yemekle, az uyumakla, gereksiz konuşmamakla ve bazen yalnız kalmakla, yani uzlet hayatı bazen yalnız kalmakla mümkündür. Demek ki nefis zayıflatılacak, iman kuvvetlendirilecek. İşte ancak o zaman insan nefsine hakim olabilir. Nefis, Evliyaullah'tan bazıları keşif halinde nefsini böyle goril gibi görenler olmuştur. Allah kendisine nefsini o şekilde göstermiştir. Bazıları goril gibi görmüş, bazıları ayı gibi görmüş, bazıları affedersiniz köpek gibi görmüş. Yani nefsin arzuları yapıldıkça bunlar kuvvetleniyor. Daha büyük bir goril meydana geliyor. Nefsin arzuları yerine getirildikçe bundan kurtulmak mümkün değil. O yüzden nefsi zayıflatmak için nefsin arzularını frenlemek zorundayız. Nefis isteyecek ama fren yapacak, iman onu frenleyebilecek. Nefis kuvvetlidir ama bilesiniz ki iman kadar kuvvetlenmez. Eğer imanınızı kuvvetlendirirseniz nefsi yener yani.
Bugün İslam'ı parti sistemiyle hakim olamayacağı kesindir. Ancak İslami altyapı oluşturarak İslami hizmetlere kolaylık sağlaması açısından desteklememiz doğru mudur? Yani bu hususta elbette ki Müslümanlar arasında ihtilaflar büyüktür. Ben şu kadar söyleyeyim. Allah Resulü demin bir kısmını, birkaç tanesini anlattığımız inkılaplarını gerçekleştirirken önce başa geçmek, lider olmak, ondan sonra adamlarını yerleştirmek, onlardan gibi görünerek, tavizler vererek, yalanlar söyleyerek böyle bir yöntem izlemedi. Bu inkılaplarını başarırken mert bir şekilde, yiğit bir şekilde bunu başardı. Cesur bir şekilde bunu başardı. Ve hiç kimse de peygamberimize şunu diyemedi: sen bizi aldattın, bizden gibi göründün, sonra bizi aldattın, meğer derdin başkaymış. Sonra idareyi ele geçirdikten sonra, adamlarını yerleştirdikten sonra, ondan sonra la ilahe illallah demeye başladın. Daha evvel niye böyle söylemiyordun diyemediler. Çünkü böyle bir yöntem izlemedi. Kıymetli kardeşlerim, mesele uzundur. Ben çok uzatmak istemiyorum. Bu metot konusu ayrı bir konudur. Uzun bir konudur. Ben sadece şunu söylüyorum. Namazı kafamıza göre kılamadığımız gibi İslami hareketi de kafamıza göre yapamayız. Bana bir tane peygamberi örnek göstersinler. Hangi peygamber önce yalan söyleyerek, onlardan gibi görünerek köşeleri kapmış, köşeleri ele geçirmiş, ondan sonra idareyi ele aldıktan sonra İslami faaliyete başlamış, insanları aldatmış? Bana bir tane peygamber gösterin, kabul edeyim. Böyle bir peygamber yok. Bütün peygamberlerin metodu aynıdır. Hiçbir peygamber yalan söylemez, ikiyüzlülük yapmaz. Peygamberler doğruyu konuşarak insanları hakka davet ederler. Ve biz onların izinden gitmek zorundayız. Aklın vazifesi ortaya bir metot koymak değildir. Ortaya konulmuş olan metodu anlamaktır. Bizim bundan başka bir yetkimiz yoktur. Ve yanlış yollar doğru yolun önünde engel olmaktadır. Yani hem o olsun hem bu olsun denilemez. Çünkü bütün yanlış yollar doğru yola engel olmaktadır. Yanlış yollar var oldukça insanlar doğru metoda gelmemektedirler. Çünkü doğru metotta makam yok, şan yok, şöhret yok, para yok. O yüzden insanlar şan, şöhret, makam peşinde olmak isteyenler doğru metoda gelmeyeceklerdir. Peygamberlerin metodu biliniyor. Peygamberimizin hayatı elimizdedir. Peygamberimizin yemek yemesine varana kadar, gusül abdestini almasına varana kadar her şeyi biliyoruz. Bunu mu bilmeyeceğiz? Peygamberimiz nasıl yaptı, nasıl başardı? Peygamberimizin yemeğini bile biliyoruz. Tuvalete girmesini, çıkmasını biliyoruz da bu mu belli değil yani? Belli, biliniyor ama zor geliyor. Halbuki peygamberi metodun ilk yılları zordur ama sonrası hızla kolaylaşmaktadır. Bu da Allah'ın bir yöntemidir. Allah bunu böyle yapıyor kasıtlı olarak. Neden? Ta ki samimi olanlar gelsin, katılsınlar. İlk yıllar zor olacak, makam olmayacak, bir şey olmayacak, sıkıntılar olacak. Samimi olanlar bunlara katlanabilir. Allah samimi olanların ortaya çıkarmak istiyor. Ondan sonra harekete yürü kulum diyor ve hareket hızla büyümeye başlıyor. Bazıları geçmişte İslami vakıf, dernek gibi kuruluşların yaşadığı bir takım olumsuzluklar sebebiyle sanki bir daha İslam'ın vaat ettiği hedefe hiçbir zaman ulaşılamayacağı yönünde yapılan konuşmalar böyle konuşmalar yapıyorlar. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Deniyor soruda. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz buyuruyor ki İnne mesele ümmeti kel matar. Benim ümmetimin misali yağmura benzer diyor. La yudra evvelu hayr em ahiru. Bilinmez ki başı mı hayırlıdır sonu mu? Bilinmez. Benim ümmetim yağmur gibidir. Bilinmez başı mı hayırlıdır sonu mu? Efendimiz gelecek günlerin İslam'ın günleri olacağını haber ediyor ve hala bir takım ufak tefek olaylar yaşamış olan insanların ümitsiz olması yahut da sütten ağzı yananların yoğurdu üflemesi doğru olamaz. İlla da hedefine varmak da zaten Müslümanın görevi değil. Müslüman Allah yolunda çalışmaya koşturmak zorunda. Dolayısıyla bir ümitli olmamızı Peygamberimiz bize emrediyor. Ümmetim diyor, başı mı sonu mu hayırlı belli olmaz. İleride güzel günler gelecek diyor. Bir hadiste Peygamberimiz ümmetinin geleceğini 5 döneme ayırıyor. 5. dönemde tekrar İslam halifeliğinin kurulacağını haber veriyor. 1. dönem peygamberlik, 2. dönem halifeler dönemi, 3. dönem padişahlık, 4. dönem zulüm. Ben hızlı söylüyorum zaman kalmadığı için. Zulüm döneminden sonra diyor Peygamberimiz 5. dönem gelecek ve yeniden İslam devleti, İslam medeniyeti kurulacak ve bolluk bereket olacak, yeryüzünde İslam adaleti kurulacak buyuruyor. Dolayısıyla bir takım olumsuzluklar yaşamış olanların ümitsiz olması caiz olamaz yani. Müslüman ümit vardır ve bir takım kötü olaylar yaşamışlarsa şöyle yani sebebini düşünmeliler. Kıymetli kardeşlerim, her işin bir kuralı var. Kuralına göre yapmazsan tabii ki başarılı olamazsın. Ben şu anlayışa tamamen karşıyım. Müslümanlar sanki her şeyi yapmışlar ve güzel yapmışlar, güzel kadrolar meydana getirmişler. Her ne gerekiyorsa itaat, disiplin, kadro, ilim, sanki bunların hepsini halletmişler. Ondan sonra hedeflerine varamamışlar. Ha böyle olsa dahi yine de varamayabilirsiniz, Allah'ın elindedir. Çünkü toplum layık olmazsa Allah nasip etmez. 3-5 kişinin ya da 1-2 milyon insanın layık olmasıyla 70 milyon layık olmuş sayılmaz. Milyonların layık olması lazımdır. O meselenin bir yönü. Evvela bunu bilelim. Sonra şunu da bilelim ki Türkiye'de ve dünyada yapılan hizmetler, evet bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama metotsuz, plansız, projesiz. Gecekondu hizmetleri. Gecekondu hizmeti. Plan yok, proje yok ortada. İtaat anlayışı yok. Disiplin anlayışı yok. Kadro yetiştirme, alttan bir kadronun gelmesi, böyle bir şey yok. Eğitim çalışmaları ciddi manada yok. Yapılan sohbetler var sadece. Mahallelerde yapılan sohbetler. Bunlarla adam yetişmez ki. Bunlarla sadece insanlar dinin temel meselelerini öğrenir. O kadar. Bu yetişmiş eleman demek değildir. Doğru düzgün kuralına göre yapılmadı. Para kazanmak istediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Dükkan açıyorsunuz. Her işin bir kuralı var. Kur'an'a göre yapılmadı. Rabbani bir hareket metodu izlenilmedi. Ya aşırı gidildi, ifrat ya tefrit. Bir kısım Müslümanlar bir kenara çekildi, Allah'ı zikretti. Başka bir şeye karışmam dedi. Bir kısım Müslümanlar Allah'ın varlığını anlatmayı,
Allah'ı anlatmak zannettiler. Allah'ı anlattılar, Allah'ın hakim sıfatını anlatmadılar, melik sıfatını anlatmadılar, Allah'ın yaratıcılığını anlattılar sadece. Bir kısım insanlar siyasetle bir yerlere gelmeye çalıştılar. Yani adam akıllı olması gerektiği şekilde güzel ve büyük bir hizmet ortaya konulmadı. Tevhidi anlamış insanlar azdı. Evet, tevhidi anlamışlar vardı ama onlar da nasıl bir yapılanma içinde olması gerekiyordu onu bilemediler. İşin kuralını bilemediler. Yetişmemiş elemanlarla bir şeyler yapılmaya çalışılırsa elbette ki bir yere varılamayacaktır. Şimdi bunlardan ders alıp ona göre yeniden başlamak lazım. Ümitsiz olmamak lazım. Edison'u bilirsiniz. Güvenlik güçlerimiz de 11'de bitsin demişler ama bir 5 dakika sonra bitiriyorum, kusura bakmasınlar. Edison'u bilirsiniz, şu lambayı bulan adam. Birkaç yüz defa deney yapmış ve bulamamış. İçine koyacağı teli bulamamış. Demiri denemiş, bakırı denemiş, alüminyumu denemiş, yanmıyor bir türlü. Tabi asistanlar yorulmuşlar. Hocam bırakalım demişler. Yanmıyor, olmuyor yani. Edison demiş ki, büyük adam, bunlarla olmayacağını öğrenmiş olduk demiş. Bir şey kaybetmedik demiş. Demek ki bunlarla olmazmış. Bunu öğrenmiş olduk. Ve devam edelim demiş. Ve devam etmiş 14 bin defa. 14 bin defa deney yapmış. Ve lambayı bulmuş. Sabırlı insanlar hedefine giderler. Sabırlı insanlar. Dün haberlere baktıysanız Avrupa'da bir hırsızı kameralar çekmiş. Polisler gelince hırsız merdivenden çıkıp üst kattan kaçacak. Merdivene çıkıyor, elini atıyor, düşüyor. Bir daha çıkıyor, elini atıyor, gene düşüyor. 6 defa düşüyor, 7.sinde başarıyor. Bir hırsız bile bu kadar deniyor, yoruluyor yani. Elbette ki yani Müslümanların da biraz daha sabırlı olması lazım. 90 kilometre yolda son sorumuz bu. Mahremsiz gitmek yasak edilmiş ama hizmette olan bir bayan gerekirse tek başına 90 kilometrelik yola gidebiliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu mesele seferiliğin tarifiyle ilgili, yani ne zaman seferi olunur, misafir sayılır, onunla ilgili bir meseledir. Peygamberimiz hadiste 3 günlük yol diyor. 3 günlük yol. Bununla kasıt saat de olabilir, mesafe de olabilir. Mezhepler arasında ihtilaf var. Bazı mezhepler mesafe diyorlar. 3 günlük yolda gidilecek olan mesafe, 90 kilometre yaklaşık olarak. Bazı mezhepler de hayır diyor, saat önemlidir. 3 gün, gün demek, gün gündüz yani. Gündüzün en uzun olduğu saat, mevsim, en kısa olduğu mevsim kış mevsimi. Onun yarısından biraz fazla. Mesela 10-11 saat, yarısı 5,5 saat, biraz fazlası 6 saat yapar. Yani yarımdan biraz fazla olması gerekiyor. %55-60 gibi yani. O zaman 6 saat yapıyor. 3 kere 6 18. Dolayısıyla 18 saat mesafe gidenler, 18 saat yolculuk yapanlar, molalar hariç, mola hariç, onunla beraber 20-22 saat yapar yani. O zaman seferi olur bazı görüşlere göre. Elmalı Hamdi Yazır'ın görüşü de budur. 8 ve 9. ciltlerin başına bakarsanız orada Elmalı rahmetli talebesi Ahmet Hamdi Akseki'ye yazdığı bir mektup vardır bununla ilgili. Kim seferi sayılır, kim sayılmaz? Seferilikte neyi esas alacağız? Ona bakın, orada geniş bir şekilde anlatıyor. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi Peygamberimizin o günkü şartlarda 3 günlük yol demesi hakikaten çok büyük bir serbestiyet vermesidir. Hakikaten o günün şartlarında çölde bir kadın tek başına 3 günlük yola gidecek. Vallahi ben olsam bu kadar da müsaade etmezdim. Yani Peygamberimiz o günün şartlarında bir kadının 3 günlük yola gidebileceğini, daha öteye gidemeyeceğini. Yani o ondan az olursa gidebilir yani. Mesela diyelim 80 kilometre. Çölde tek başına bir kadın, bunun gecesi var, gündüzü var. Eşkıyası var, hırsızı var, vahşi hayvanlar var. O günün şartlarında Peygamberimiz eğer 80 kilometre kadar ya da 3 gündüz, geceleyin kadın tabii ki uyumak zorunda, gecenin karanlığında uyuyacak. Peygamberimiz buna müsaade etmişse bu çok büyük bir serbestiyettir. Bugün eğer Peygamberimiz o gün 3 günlük demişse, bugünkü şartlarda yollar var, her tarafta karakollar var, şehirler var, ilçeler var, iller var, tesisler var, doktorlar var, her şey var. Ne aç kalırsın, ne doktorsuz kalırsın, ne başına bir şey gelir. Her tarafta polis de var, jandarma da var, hastane de var, pastane de var. Bugünün şartlarında o günle aynı kefeye koyamayız. Aynı kefeye koymak akıllıca mıdır? Ama yine de kadının yanında bir mahremi olsa iyi olur. Ama bunu illa da mecbur edemeyiz. Ve zaten de tek başına gitmiyor ki. Zaten otobüsle gidiyor, uçakla gidiyor, taksiyle gidiyor, kafileyle gidiyor. Mezheplerimizde kadın tek başına hacca gidebilir diyen mezhepler var. Hanefiler müsaade etmez ama Şafiler müsaade eder. Yani eski zamanda, eski şartlarda bile hacca gidebilir diyor tek başına. Bu zamanda zaten tek başına diye bir şey söz konusu değil. Kervan gibi bütün yollar bugün kervan hükmündedir. Tek başına diye bir şey yok. Bütün yollar bugün kervan sayılır. Dakikada 100 tane araba geçiyor. Kervan gibi, kervan bundan daha emniyetli değil. Eğer İslami hizmet ise, bir hayırlı bir maksat varsa, bunu haram göremeyiz. Zaten dediğim gibi mesele tartışmalı. Yani 18 saat mi? 90 kilometre mi? Böyle bir tartışma var. Ayrıca da bugün yollar tenha değil ve kadın tek başına gidiyor da değil, bir kafileyle gidiyor. Böyle söyleyenler bir kısmı maalesef kızını, karısını ta İstanbul'a gönderir, 1000 kilometre yola gönderir, kızını üniversite okusun diye 1000 kilometre mesafeye göndermeyi bilir ama İslami hizmetlere geldiği zaman takva kesiliyor yani. Yani bu doğru mudur yani? Sen kızını, karını gönderiyorsun ta nerelere, ondan sonra İslami hizmete geldiği zaman böyle şey olur mu? Bu Müslümanlık, Müslümanlığa sığar mı? Mesela diyelim ki karısı böyle bir sohbete geliyor. Diyelim ki mesela bir erkek benim gibi mesela birisi konuşuyor. Böyle bir şey İslam'da var mı? Kadın mesela erkeğe soru sorar mı? Veya işte kadın erkek kadına ders yapar mı? Ya senin elbette ki ihtiyaç yoksa bu olmamalı. Elbette buna gerek yok. Ama ihtiyaç varsa kadın soru da sorabilir. Allah Resulüne gidip kadınlar soru da soruyorlardı. Kendisinin karısı, kızı gidiyor tablacıdan, manavdan 1 kilo domates için 2 saat pazarlık ediyor. Ona seslenmiyor. Sanki manav erkek değil. Yani gidiyor kadın. Kıymetli kardeşlerim, özeti şu yani.
İslami hizmetlere gelince Allah rızası için kimse takva sahibiymiş gibi konuşmasın. Bu takvaya aykırı değil. Takva sahibi olan, takva nedir biliyor musunuz? Takva bugün İslam'a hizmet etmektir. Bugün İslam'a hizmet etmeyenler her gün teheccüd namazı kılsınlar, oruç tutsunlar, vallahi takva sahibi sayılamazlar. Onun için İslam'a hizmet farzdır. Cihat farzdır. Kadına da erkeğe de. Cihat farzdır. Ve toplumun yarısı kadın. Bunlara kim ders verecek? Kadın hocalar. Kadın hocalar nerede yetişecek? Böyle sohbetlere gelmezlerse, katılmazlarsa, ders yapmazlarsa bunlar nerede yetişecekler? Senin karın evinde otursun, benim karım evinde otursun. Kim yapacak bu işi? Toplumun %50'si kadın kız. Bunlara kim anlatacak? Onun için kadınlarımızın bu tür faaliyetlerde olması kaçınılmazdır. Ve kimse de hanımını, kızını bu faaliyetlerden engellememelidir. Namaza nasıl ki engel olamazsınız, kadının meşru dairede yapmış olduğu İslami hizmetlere de engel olamazsınız. Bunu da ifade ederek konuşmayı bitiriyorum. Birçok soru vardı kardeşlerimiz, zamanımız kalmadığı için vermediler. Soruları yazanlar kusura bakmasınlar. Eğer internetten sorarlarsa yine onlara cuma sohbetlerinde cevap vermeye çalışırım. Sabırla dinlediniz, Allah razı olsun hepinizden. Tekrar görüşmek üzere. Selamünaleyküm.